Bu bir tekrar yayındır.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Offside Bayrağı'na hoş geldiniz. Abdülkerim Durmaz hocamla bir cuma yine sizlerle birlikteyiz. Hocam basketbol maçını nasıl seyrettin? Anadolu Efes.
Zevkle, heyecanla.
He? Uzatmaya gidince televizyona bir şey fırlattın mı mesela?
Yok, uzatmaya gidince uzatmanın ilk 1-2 dakikasını, zaten 5 dakika sürüyor ya, ilk 1,5 dakikasını totem yaptım, seyretmedim. Maç elimde şeyden baktım.
Abi başkan maça gider gitmez totem yapar. Fenerbahçe'nin en büyük yorumcusu maçın ilk yani 5 dakikanın 2 dakikasını seyretmez. Göksel'in, sizin Beşiktaş'ta da böyle mi abi? Sizin camiada da böyle totemler var mı?
Yani abi biz maça geç giriyoruz işte, dün anlattılar.
Dün maça geç giriyorsunuz. Onun da nedenleri ayrı tabii Beşiktaş'ta maça geç girmesi.
Abi 5 dakikalık uzatma var ya, kısa hemen bitiyor diye. Şimdi bak, ben şeye inandırdım kendime. Bu uzatmaya kalınca bir basket maçı, İlk basketi atan takımın genelde kazandığını inandırdım kendimi. Ben anladım, öyle düşünüyorum. Hele bir de üçlük olursa. Bir baktım 64-64 mi ne bitmişti maç. Bir baktım şeyden, telefondan 67-64 Fener önde. Hemen açtım. Anladın mı? İlk basketi,
çok
ilk
ilginç ya.
İlk basketi üçlüyü biz atmışız üçlükte. Ondan sonra seyrettim. Zaten Nigel Hayes Davis şovu başladı. Yani maç boyu 4 sayı atan adam bir anda 12 sayı attı üst üste. Maçı kopardı yani. Müthiş bir şeyle, performansla. Uzatma rahat geçti ama maç boyu çok
hele... Çok yakın bir arkadaşım var, Töre, TRT'de evet. Yönetmen. Bir gün maç başlayacak, çayın altına kıs istiyorsan, ısınmıştır o dedim. Gitti geldi, başlama vuruşunu kaçırdı. Bir fırça bize, bir fırça. Benim başlama vuruşunu seyretmediğim her maçta
yeniliyoruz, kaybediyor
takım. Berabere bitti maç.
Vallahi şu anda kendimi Murat Muratanoğlu gibi hissediyorum. Seni de Kaan Kural gibi görüyorum karşımda.
Kaan Kural gibi. Pekala.
Bizde var ya, şimdi millet diyecek ki Fenerli olmayanlar yine basketle avunuyorlar falan diyecekler değil mi bize? He?
Vallahi diyen desin abi, diyen desin de, yani spor kulübü olmak başka bir şey. Diğer branşlarda da çok güzel şeyler geldi Göksel'in.
Değil mi, ne güzel oluyor ya.
Yani Ertuğ Şaşmaz atletizmde büyük bir başarı getirdi yine. Olimpiyatlarda da yine temsilciler var Fenerbahçe Spor.
Tabii kulübünün. Yüksek atlayıcı değil mi çocuk?
Evet, boks tarafında yine.
Tabii ki canım. Köylüyoruz, kızıyorlar abi. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe. Hakikaten ya.
İnşallah Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, basketbolda.
Abi şeyi görüyorum.
Kürek'te.
Beşiktaş'ta bir basketbolda, erkek basketbol bu sene Beşiktaş başarılıdır. Yeni bir hamle yaptılar. Avrupa'da değil mi, finale falan gittiler bir yerde, Euro Cup'ta mı ne?
Evet, Euro Cup yarı finaline kadar.
Yarı final değil mi? Yarı final mi, final mi, her neyse. Bir de ligde de Fenerbahçe'yi yarı finalde kaybettiler. Bayağı güçlü bir takım yaptılar. Yani en azından bir şey, yani Beşiktaş basketbol takımı güçlendi, bunu hissediyorsun.
Efendim? Yani hamleleri var. O zaman Beşiktaş'la başlayalım. Madem öyle devam ettik. Dün de burada evet. Beşiktaş'la iki çok değerli dostumuz vardı. Göktay ile Sefa Bey. Onlar mesela bayağı bir şey olmuş abi. Senin bir bilgin var mıydı bilmiyorum. Yo. İşte kongre üyelerinin sayısını arttırmak için çabalar var. Bir kere çok ucuz kalmış mesela. Beşiktaş'ta 5000 liraya kongre üyesi oluyorsun. Hı. Fenerbahçe'de bu rakam 75.000 liraymış. Evet. Galatasaray'da 50 bin liraymış. Şimdi de Beşiktaş 20 bin liraya çıkartacakmış.
Evet. İyi, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum yani. Yani.
Ne diyorsun hocaya?
Aa, evet, beni evet, o yön kongre mongre bilmiyorum, üyelerin o, anlamam o işlerden. Bu Van Bronckhorst'la ilgili şunu söylüyorum Melih, yani şimdi öyle bir durum oldu ki, ben Beşiktaş seyircisi haklı mı diyeceğim, ne bileyim yani, hangi duygular içerisindeler. Mesela Van Bronckhorst ismi benim için iyidir. Yani ben bir futbol sever olarak genç, yani antrenör için genç bir yaş, ünlü bir futbolcu, futbolculuğunu da çok beğenirdim ben onun. Hı hı. Çok iyi bir oyuncuydu. Yani bir kere adam futbol bilgisi çok yüksek, oyunculuğundan biliyorsun. Genç, idealist. Ya bugün futbolla ilgilenen Avrupa'da, dünyada Van Bronckhorst'u tanımayan yoktur, eğer futbolla biraz ilgiliysen, dünya futboluyla değil mi? Şimdi böyle bir isim bence iyidir. Ya yani iyidir. Fakat Beşiktaş taraftarında bakıyorum sosyal medyada, ya bu ne? Bu hafif kalır. Adamlar işte Mourinho'yu getirmiş. Ya o başka bir şey yani. Yani, yani anlatayım şimdi, sen Mourinho'yu rakibin getirdi diye sen her gelen antrenörü böyle burun kıvırırsan yani ne olacak yani, kulübü mü getireceksin? Yani bugün Mourinho'yu transferini gölgede bırakmak için, değil mi? Dünyada 3-4 kişi vardır getirirsen olur. Kulübü olur, Guardiola olur, Carlo Ancelotti olur, değil mi? Yani onun dışında ki antrenörlerin hepsine burun kıvırman lazım o zaman.
Nuri Şahin'e burun kıvırdık.
Adam Dortmund'un hocası.
Adam Şampiyonlar Ligi finalisti değil takımın mi? Göksel'in yani, evet. Nedir bütçesi Dortmund'un, nasıl bir yapılanması vardır? Abi. Şimdi mesela Mats Hummels Dortmund'dan ayrıldı. Beşiktaş'a gelirse Alman stoper şaşırmayın. Çünkü Brad Friedel danışman oldu Beşiktaş'a. Evet. Yani böyle isimler gelebilir. Ama mesela Nuri Şahin hak ettiği yeri almadı Türk medyasında. Çok büyük iş abi Dortmund. Çok büyük
Şampiyonlar iş. Şampiyonlar Ligi finali oynadı adam daha bu takım.
Aa Beşiktaş. Ama Nuri Beşiktaş'a abi, olur mu?
Evet işte bak bunu söylüyorum. Şimdi Borussia Dortmund değil mi? Almanya'nın en köklü kulübüdür.
Bak bakayım bütçesine Dortmund'un, Göksel'in.
Şimdi Dortmund deyip geçme. Yani Dortmund bugün Almanya'da belki de taraftar sayısı aslında Almanya'nın en çok taraftarı olan kulübü yıllar önce bir, hala öyledir. Schalke'dir biliyor musun?
Tabii,
Schalke.
Tabii.
İnsanlar Bayern bilmez. Münih, Bayern evet, Münih derler falan. Hemen. Schalke halbuki şu anın Bundesliga'da bile değil değil mi? Bir alt lige falan düştü Schalke. Şimdi Schalke takımı Almanya'nın en çok taraftarına sahip takımdır. Dortmund da öyledir.
Hami gitmişti Schalke'ye.
Schalke evet. Dortmund da öyledir. Şimdi Dortmund büyük bir kulüptür. Bir de daha bir ay önce, 20 gün önce bunlar
final oynamış.
Şampiyonlar Ligi final oynadı. Orada Paris Saint-Germain'ler, City'ler dururken adam Real Madrid, hatta finali de kazanabilirdi biliyor musun? Tabii. Real Madrid winner takım falan diyorlar ya. Winner'ın adını biraz da şey koyun. Real Madrid biraz da ballı takım yani. O winner'lıktan falan geliyor diyorlar. Ballı da Dortmund maçını açın bir daha izleyin finali. Maçın pozisyonlarına bak. Kazanması gereken takım Dortmund.
Uzun süre domine eden Dortmund oldu.
Tabii ki. Tabii. Pozisyon olarak da çok net pozisyonları var. Kısa boylu sağ bek Carvajal'ın attığı kafa golüyle ölü toptan kornerden 1-0'ı buldular. Sonra da maçı kopardılar 2-0. Şimdi böyle bir takım, böyle bir takım kendini Nuri Şahin'e emanet ediyor. Nuri Şahin'in adı Beşiktaş'ta alınınca millet burun kıvırıyor. İşte ben buna deliriyorum. Neden?
Çıldırıyorum.
Abi bak neden deliriyorum ben? Çünkü ben bu işi yaptığımdan beri, futbol yorumculuğu yaptığımdan beri insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın birçok genç kardeşimiz var böyle futbol yorumculuğu yapıyorlar, tamam mı? Bakın diyorum bunların dolmuşlarına gelmeyin. Çünkü onların bir tek derdi var. Bütün futbolu teknik adam üzerinden okuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Her şey teknik direktörle bağlantılı. Ve insanlar buna inandılar. Her şey teknik direktöre bağlantılı. Ya kardeşim teknik direktör bunlardan sadece bir tanesidir.
Ersun Yanal şimdi imza attı. Bir yıl sonra Ahmet Spor Süper Lig'de şampiyon mu olacak?
Ha yani evet.
İnşallah şampiyonluğa oynar da.
Eğer bu teknik direktörlerle ilgiliyse bu kadar. Yani bir takımın başarısı sadece teknik direktöre
çok güzel bir konu,
bağlıysa konu. Tamam mı? Yani bütün futbol maçı teknik direktör üzerinden okunur mu? Okuyorlar işte bunlar yaptılar. Elle çizilen bir şey zannediyorlar futbolu. Hoca çizecek, hoca yapacak, hücum setlerini alacak. Hoca iyiyse sorun
ama
yok.
Ama bunu yaratan etkenlerden biri de hocaların kazandıkları maçtan sonra devre aralarındaki konuşmalarını sosyal medyadan yayınlamaları olabilir mi? Olabilir. Kaybedince hiçbir şey yok, kazanınca
olabilir.
Abdülkerim Hoca devre arasında öyle bir taktik verdi ki, evet. Öyle bir gaz verdi ki.
Şimdi onun için yani Borussia Dortmund kulübünü affedersin salaklar yönetiyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha 20 gün önce final oynamış takımını Nuri Şahin'e emanet ediyorlar. Demiyorlar bu adamın kariyeri ne ya? Türkiye'de gitmiş 6 ay, 1 ay, 1 sene Antalyaspor diye bir takım çalıştırmış. Bunu Dortmund'un başına kim getirdi falan demiyor adamlar. Burada adamı bir şeye yakıştırıyorum. Ya daha bunun tecrübesini abi. Beşiktaş'a, Fener'e bunlar nasıl olur? Allah Allah.
Güne kadar Şezlong'da güneşleniyordu. Şimdi Dortmund'da nasıl yapar?
Ne olur demiyorum. Abi? Yani ne olacak? Siz ne zannediyorsunuz? Yani bu futbol şey mi yani? Yazılan, çizilen, mimar gibi planları olan falan filan bir şey mi zannediyorsunuz? İnsan yönetimidir başta. Tamam mı? Korkunç futbol bilgili. Öyle olsa futbolu çok iyi bilen herkes teknik adam olur. Oluyor mu? Hitabet gücün olacak. Oyuncuyu etkileme, taraftarı etkileme, basını yönetme, birçok özelliklerin olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi bir insan idarecisi olacaksın. Ve her şey, antrenör her şeyi kusursuz yapar. Fakat takım içinde öyle bir durum oluşur ki antrenör de buna önlem alamaz. Ya da yönetim bu işleri kötü yapar. Futbolcunun parasını geciktirir, bir şey olur. Futbolcu kapris yapar, antrenör boşta kalır. Taraftar takıma sırt döner, gerekli desteği veremez. Antrenörün kral olsa havasını alır. Bakın yani bu liglerde şampiyon olmuş hocalara bakın. O üç büyüklerin dışına, Fener, Beşiktaş, Galatasaray'ın dışına çıktı mı saçmalıyorlar. Niye şampiyon olamıyorlar? Hatta küme düşürdükleri takım oluyor. Anlatabiliyor muyum? Demek her...
Şöyle bir öngörüm var. Bu dedin ya, genç kardeşlerimiz, yorumcu genç kardeşlerimiz. Özellikle dört büyüklerin başında yerli bir isim olmasından mutlular. Onlara ulaşınca, onlarla bir yemek yiyince böyle başka bir aleme geçtiklerini düşünüyorlar. Ama sen şimdi Mourinho'ya ulaşamazsın mesela. Yani Mourinho, hadi gel abi haftaya çarşamba bir yemek yiyelim diyemezsin gazeteci olarak. Yani o da sen kimsin der. Yani bizim medyada da o yerli isimlerin, teknik direktörlerin bu kadar üst plana çıkartılması, yabancıların tükaka ilan edilmesi, yabancıların geldiği günde başımızın üstünde en büyük denmesi de ne kadar yanlışsa, bazı değerlerin bizim tarafımızdan bilinmeyip, Almanlar dediğim gibi, şimdi say bana Dortmund'u, Göksel'in bütçesi nedir, stadı kaç kişiliktir, nasıl bir devdir?
Abi takım kadro değeri olarak 465 milyonluk bir değer.
465 milyon euroluk takımı sen Nuri Şahin'e elin almanı bilmiyor teslim ediyor. Biz Beşiktaş'a Nuri Şahin olur mu dediğimizde, hatta bağlanan dinleyicilerimiz de Beşiktaşlar, ya Nuri Hoca işte en fazla Antalya, Alanya oralarda demediler mi Göksel'in?
Evet.
Başka stat kaç kişi?
82 bin kapasiteli Signal Iduna Park.
Ve küme düşse yine o 80 bin kişi gidiyor orada maçı abi.
Evet.
Böyle bir camia.
Yani ben o işin antrenörlerle kuracakları ilişkileri, bağlantıları falan pas geçiyorum zaten. Oralara hiç girmiyorum ben. Senin girdiğin noktaya ben girmiyorum. Senin girdiğin nokta bir gerçeklikten bahsediyorsundur. Çünkü sen şimdi bu yıllardır bu işin içinde olduğun için... Yılların geçtiği yayıncı kuruluşta bu ilişkileri takip ediyorsun, gözlemliyorsun da, görüyorsun da, oradan biliyorsun. Ben şunu söylüyorum. Bir futbol takımının antrenörü iyiyse o takım şampiyon olur ya da başarılı olur. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Bu,
ben senden ne öğrendim biliyor musun? En büyük etken psikolojik etkenler.
Tabii ki.
O sinerjinin yaratılması.
Tabii ki. Niye o zaman seyirci avantajı diyorsun, değil mi? Sağ seyirci avantajı, güçlü yönetim, güçlü taraftar, değil mi?
Birbirini seven, artık, sayan takım içindeki ikililer.
Tabii ki oyuncu yetenekli, oyuncu sayısı, bütün bunlar önemli değilmiş gibi.
Birbirini tamamlaması, sağ bekle sağ açın.
Evet, her şey antrenör üzerinden. Anladın mı? Teknik direktörün kötüyse, ya biz ne teknik direktörleri biliyoruz? Şampiyonluk falan yaşadılar bu ülkede. Yaşamadılar mı kardeşim? Şimdi bana tek tek anlattırmayın. Üç büyüklerde şampiyonluk yaşadılar. Ondan sonraki senelerde gittikleri takımlarda rezalet. Şimdi de boş oturuyorlar, takım bulamıyorlar. Demek keramet onlarda değilmiş. Keramet çalıştırdığı kulübün büyüklüğünde. Değil mi? Basın gücünde, taraftar gücünde. Değil mi? Sen de antrenör olarak aradan çıkıyorsun, başarılı oluyorsun. Ben kötü antrenör, yani antrenör arasında fark yok demiyorum. Fakat şu değildir. Jose Mourinho geldi. Tamam mı kardeşim? Fenerbahçe hiç kadrosunu ellemedi. Gerek de yok. Çünkü Jose geldi. Şampiyon oluruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Dünya şampiyonu hocalar geldi ülkeye, değil mi? Aragonesler, Del Bosque'ler hayal kırıklığıyla gittiler. Rijkaard'lar, Mancini'ler. Öyle değil mi Mancini falan? Adam,
tabii canım.
Adam İtalya'da şampiyonluk yaşadı. İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. Ama Galatasaray'dan kovuldu herif. Sepet oldu. Yani kötü antrenör müydü adam? Anlamıyorlar mı futboldan? Adam İtalya'ya gitti, sonra Avrupa şampiyonu yaptı. Şimdi demek ki neymiş? Yani her şey antrenörle falan bitmiyor. Dolayısıyla bizde bu hastalık var. Hemen burun kıvırma. Allah Allah.
Başkanlar da bunu yarattı. Kötüş gitti, hadi hocayı kes, yeni hoca. Hocayı kes, yeni hoca.
Yani evet, doğru, ama yapılacak da bir şey yok abi. Ne yapacak? Adam kendini mi kovsun başkan? Yapamadım, kendimi kovuyorum. Anladın mı? Futbolcuyu göndermek olmaz. Burada en kolay... Antrenör, taraftarı mı kovacaksın?
Futbolu antrenör üzerinden okumamak gerektiğini çok...
Evet.
Yani sadece antrenör
üzerinden. Sadece, evet, sadece. çok önemli bir parça mıdır? Tabii ki çok önemli bir parçadır. Ben sokaktan geçen, yetkisiz, etkisiz, anladın mı? İletişim gücü olmayan sıradan bir antrenörle de olur demiyorum. Bak, insanlar sonra karıştırıyorlar. Antrenör önemsiz mi? Değil. Antrenör önemli, önemli parçalardan ama sadece bir tanesi. Yani olmazsa olmaz. Teknik direktörün çok iyi değilse olamaz. Yok kardeşim, yok. Normal bir teknik direktörse, değil mi? Normal. Eğer akıl sağlığı yerindeyse, zaten futbolla ilgili varsa, ki genelde eski futbolcu olur bunların çoğu. Futbol oynamamış. İşte en canlı örneği dünyada Mourinho'yu verirler hep, değil mi? Halbuki adam futbol da oynamış da hani üst düzey bir oyuncu olmuyormuş, olmadığını anlayınca da hemen bırakmış. Velev ki hiç oynamasın diyelim. Dünyada bunun örneği iki tane falan zor bulursun, üç tane. En baba örneği de Jose Mourinho. Ama bak, dünyadaki bütün büyük teknik adamlara, Zidane, Ancelotti, Guardiola, değil mi? Bunların tamamı futbolcudur yani, büyük futbolcudur. Klopp Almanya'da Bundesliga'da oynamış, tamam yıldız olmamış ama yani futbolcu geçmişleri vardır antrenörlerin. Türkiye'ye bak. Futbol oynamamış kaç tane antrenör bulursun? Çok az. Ya da yani, ya da işte Ersun Yanal falan derler. Ersun Yanal futbol oynamış ama işte Denizli Spor'da oynamış, ikincilikte oynamış falan filan. Hiç futbol oynamamış antrenör zor bulursun. Dolayısıyla zaten futboldan anlarlar ama kişilik olarak, hitabet olarak, değil mi? Liderlik vasfı olarak kendini geliştirenler iyi antrenör oluyor. Oyuncu üzerinde etki bırakabilen, değil mi? Basını iyi yönetebilen zeki insanlar iyi antrenör oluyor. Ama bütün bunları antrenör üzerinden okumak saçmalığın daniskasıdır. Ya o zaman alalım iyi antrenörü, şampiyon olalım. Olmuyorsun kardeşim. Başka yerlerde eksik kalıyorsun.
Amini futbol takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Evet. Bugünün yarının bir programını Göksel'in dinleyicilerimize bir hatırlat.
Bugün saat 22'de İskoçya-Almanya maçıyla
açılış maçı İskoçya-Almanya.
Evet, yani ev sahibi Almanya A grubunda yer alıyor. İskoçya ile açılış maçı başlıyor. Sonrasında yarın 16'da Macaristan-İsviçre, 19'da İspanya-Hırvatistan ve saat 22'de İtalya-Arnavutluk maçlarıyla devam edecek.
19'daki maç baba maç.
Evet, İspanya-Hırvatistan müthiş maç olur.
Var mı bir favorin abi?
Benim favorim var.
Kim?
Türkiye.
Derin bir sessizlik.
Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
Çok iddialı.
Ne var?
Hep bir şey yok canım.
Her, yok, her turnuvaya biz iddiasız hazırlanırız, biliyorsun değil mi? Ne olur bir kere de öyle diyelim. Ne var? Evet.
Turnuvayı kazanabileceğimizi düşündüren nedenler ne sana?
Bir kere Almanya'da oluyor. Türkiye'de oynanmış gibi olacak.
Tamam.
Hatta Türkiye'den daha coşkulu olabilir seyirci. Bir. İki. Takımlara bakıyorum. Evet. Bizden iyi takım var. Fransa. İngiltere. İspanya. Belki. Başka? Ben iddia ediyorum. Mesela bizim grupta şu anda Gürcistan'la başlayacağız ya. Ben mesela Portekiz, bizim gibi grubun favorisi gözüküyor. Ben Portekiz'i seyrettim geçen gün.
Beğenmemişsin.
Evet.
Sebep?
Beğenmedim. Yani ben Portekiz takımının, biz Portekiz'le grupta maç oynayacağız değil mi? Hı hı. Bizim bu genç kadromuzun, yetenekli kadromuzun, genç yetenekli çocukların Portekiz'e yenileceğini düşünmüyorum. Yani Portekiz bizi yenemez diyorum. İşte İtalya ile hazırlık maçı oynuyoruz değil mi? Geçenlerde oynadık. Yenemedi bizi İtalya, değil mi? Hem de İtalya'daydı maç. Yani Polonya ile oynadık, yenildik değil mi Polonya'ya? Maçın ikinci yarısını gözünün önüne getir. Maçı bizim kazanmamız lazım. Ya bizim takımımız yani bir kere kolay kolay yenemez, yenilmez yani. Hakikaten yenilmez. Kolay kolay yenilmez bizim takımımız eğer o gün formdayız. İşte diyoruz Hırvatistan maçı değil mi İskoçya? Hırvatistan maçı, şey, İspanya Hırvatistan maçı yarın müthiş olacak diyoruz. Hırvatistan çok iyi takım değil mi? Biz bu Hırvatistan'ı buraya gelmeden yenmedik mi? Hırvatistan'dayım de. Yendik zaten, çıkışımız öyle başladı değil mi? Grup lideri. O, biz grup lideri olarak gelmedik mi? Hırvatistan arkamızda kalmadı mı? Ya ne oldu yani? Unutuyoruz bunu biz ya. Ya biz Hırvatistan'ı Hırvatistan'da yendik. Ya bizim demek ki bunu yapabilecek bir gücümüz var. Ya neden olmaz? Yalnız beni korkutan şey, bizim ülkemiz kadar istikrarsız bir futbolda özellikle. Gerçi belki de bak, hayatın bütün alanlarında Türkiye'nin en büyük sorunu istikrarsızlıktır.
Kesin.
Değil mi? Siyasette de öyledir.
Her yerde.
Her yerde istikrarsızlık vardır. Yani bir dengemiz yoktur abi bizim. Yani ben şimdi Portekiz'e ne diyorum? Biz Portekiz'i yeneriz diyorum bana göre. Portekiz bizi yenemez diyorum. Yenemez diyorum. Şimdi ilk maç Gürcistan'a yenilirsek şok olur muyum? Olmam biliyor musun? Ya böyle bir milli takım olur mu arkadaş? Ve yıllardır böyle ya. Yıllardır. Dünya üçüncüsü olup gelip buraya çek bir Letonya deyip Letonya'ya elenmedik mi biz?
Maalesef.
Biz Fransa'yı Konya'da yenmedik mi? Hı hı. Bu şans dedik. Gittik rövanşında Fransa'da. Eyvah orada yeniliriz dedik. Orada da bir bir kaldık. Değil mi? Sonra Lüksemburg'dan geldi mi bir şeyler oldu. 3-3 kaldık. Hollanda'ya gittik. Değil mi? Geçen sene mi? 6 tane yedik. Değil mi Hollanda'da? Bitmişti o 5'lik 6'lık dönemler dedik. Bizim 80'li yıllarda kalmıştı. Hollanda'dan gittik 6 tane yedik. Değil mi? Sonra gittik Hırvatistan'ı, Hırvatistan'da yendik. Bak dünya Avrupa Şampiyonası'na lider olarak katıldık. Ya böyle ya bu kadar istikrar, aynı oyuncular biliyor musun bunlar? Nasıl oluyor abi? Biz bunu nasıl beceriyoruz? Ben bunu anlamıyorum abi ya. Vallahi anlamıyorum ya.
Söyleyeyim mi? Rahatlatıyor bize.
Hayır ya, evet abi ben anlamıyorum bunu yani. Bunu yapabilen, yani Hırvatistan'ı Hırvatistan'da gidip yenip liderliği ele alan. Yani Hırvatistan'ı Hırvatistan'da dünya şampiyonu bir Brezilya falan ya da Arjantin yenemeyebilir yani büyük ihtimalle. Zaten görüyorsun Dünya Kupası'nda değil
tam
mi?
Tam bir turnuva takımı ya.
Hırvatistan. Biz yeniyoruz abi. Hem de çatır çatır oynayarak yeniyoruz. Sonra korkuyoruz Gürcistan'ı yener miyiz diye. Herkes böyle şeylerde aman ha Gürcümasin'le falan filan Allah korusun. Niye diyoruz bunu? Yani istikrarsızlıkta dünya şampiyonuyuz. Yani istikrarsızlıkta dünya şampiyonudur Türkiye. Onun için öngöremiyorum. Yoksa bizim takımın her şeyi yapabilecek gücü var.
Senin favorin kim yok senin?
Yani ben tabii ki...
Ya benim sürpriz bir favorim var aslında, İtalya. Yani kadro biraz no name isimlerle dolu.
Evet.
Geçtiğimiz turnuvada da Spinazzola, Locatelli gibi isimleri kimse tanımıyordu ama çok iyi bir uyum yakaladılar. Hatta bu turnuva için de İtalya'da çok önemli bir MVP adayım var, Gianluca Scamacca. Yani UEFA Avrupa Ligi'ni Atalanta'ya kazandıran isimlerden birisi. Ya, gol kralı olabilir bu turnuvada.
Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bu futbol denen oyun futbolcularla oynanmıyor mu? Eğer bu işin adaleti varsa yani güçlü takım zayıf takımı yener. Öbür türlüsü futbolun sürprizi dersin değil mi? Sürpriz. Şimdi bakar bu işin adaleti varsa bu şampiyonanın şampiyonu Fransa olmalıdır kardeşim. Bana kimse anlatmasın. Bütün kadroları ele alın. Fransa'dan daha iyi takım bulamazsınız. Oyuncu isim isim kalite olarak.
En yakın işte, İngiltere diyebiliriz.
Bravo. İngiltere ona yakın olabilir. Tamam mı? İşte, Mbappeler, Kolimaniler artık kimi ararsan. Kamavinga da onlarda galiba değil mi? Fransa evet. Milli takımında mı?
Kante, Kamavinga,
Kanteler, aklına gelen say say bitiremezsin valla. Yani Fransa milli takımının kadrosu hepsinin üstünde bir kadro. Hepsinin üstünde bir kadro. Yani bu işin adaleti varsa Fransa final oynar ve şampiyon olur bana göre.
İngiltere ile oynar hem de finali diyorsun.
Evet yani makulü budur. Ha, yine her şeye rağmen Almanlar Almanlardır. Bir de Almanya'da ya. Yani aradan bir bakarsın Almanya finalde. Olabilir. Yani çünkü Almanya Almanya'dır kardeşim. Ama bu işin şeyi varsa yani bu işin bir baktığın zaman uzaktan kadrolara, futbolculara, fizik kaliteye baktığın zaman Fransa bunları ham yapar gibi geliyor bana. Ama her zaman dediğim gibi turnuva bu. Yani belli olmuyor.
Almanlar ne diyor kendileri için? Alman basını.
Yani favori olduklarını düşünüyorlar ev sahibi oldukları için. Bugün hatta Atletin bir grup incelemesi yazısını almıştım. Yani orada Almanya ciddi favorilerden 4. ya da 5. favori olarak gösteriliyor. İlk favori Fransa, 2 İngiltere, 3 garip bir şekilde Hollanda olarak gösteriliyor. 4 Almanya.
Ben Hollanda'ya evet ben şans vermiyorum. Hatta ben Belçika'yı Hollanda'nın önünde görüyorum. Yani iyi bir Lukaku, Kevin De Bruyne falan filan, o Belçika takımı yaban atılacak bir takım değil. Ama söylüyorum, bu işin röntgenini çektiğin an futbol, yani gerçekçi bir oyunsa, mucizeye yer yoksa, ki var futbolda, var. Bu Fransa'dır yani. Fransa'dır yani, Fransa'yı, yani ben Fransa kimle oynarsa hani her şeyimi Fransa tarafına basarım. Yani hani oyun oynamak anlamında demiyorum ama yani o kadar güvenirim Fransa'ya.
Evet, 98 Dünya Kupası'nda nasıl bir kadroları vardı yani Fransa'da.
O tamam canım, o dediğin gibi, o Zidane'lar, Midan'lar falan filan, o tamam. Ama hala öyle abi yani, hala öyle. Bir kere atletizmi fena ya. Yani düşünsene abi, kimler yok ya? Barkololar, Komanlar, Dembele. Uçurtma gibi Mbappe.
Ya çoğu zaten Afrika kökenli
oyunculardan. Orta sahada adam yiyorlar.
80-90 bayıltıyorlar karşı tarafı.
Bekler öyle. Yani hakikaten yani enteresan bir takım var. Yani,
fizik gücü en iyi Avrupa takımı diyebiliriz Fransa'ya.
Atlet ya, hepsi atlet ya.
Öldürüyorlar ya.
Böyle bir tane geberik oyuncusu olmaz mı bir takımda? Olmaz takımı? Mı değil mi? Yani şöyle teknik kapasitesi yüksek ama hani
yoruldum desin.
Yok abi, enteresan makina gibiler ve çok iyi takım. Ben favorim odur aslında benim, ama Türkiye, yani favorim Türkiye derken başımız dik olalım yani, niye biz böyle acaba falan.
Hazırlık maçlarındaki futbola getirilen eleştirilerden dolayı mı acaba başımız önde?
Olabilir. Bir de şey, ben hazırlık maçlarında şimdi teknik direktörleri iyi bilmek lazım, tamam mı? Ben her zaman söylüyorum, bu hazırlık maçları oynuyor ya milli takım. Bak bunlar dostlar alışverişte görsün maçlarıdır. Antrenörün kafasında Meli kura çekildi ya, biz oraya gidiyoruz, kura çekildi ya, ilk maç Gürcistan değil mi? Gürcistan maçının 11'i o gün bellidir Montella'nın kafasında. Tamam mı? Bu hikaye işte, orada bunu oynattı, orada Semih'i koydu, burada Kerem'i koydu, orada Barış'ı oynattı, burada orta sahada şununla başladı. Bunlar hepsi şeydir. İşte hazırlık maçı oynuyoruz, oyuncular yan yana, idmansız kalmasınlar, lig bitti falandır. Montella'nın, daha doğrusu bütün antrenörlerin kafasında maçları hangi 11'le başlayacağı yazılı, biliyor, koymuş kafasına. Sen istediğin kadar bu hazırlık maçında bu oyuncu iyi değildir. Montella Gürcistan maçına 2 ay önceden şu stoperlerle çıkacağım sağlıklıysa dediyse odur. İsterse o stoper hazırlık maçlarında 3 tane bize gol yedirsin.
Samet de çıkar mı?
Çıkabilir. Samet Abdülkerim'le başlayabilir. Bu son maçta kafayla bir geri pas attı ya. Hmm. Gol yedik. Hmm. Polonya'da. Hmm. İlk golde. Mesela o hatayı yapmasaydı %100 Gürcistan maçının ikilisi Abdülkerim Samet olacaktı. Çünkü Hırvatistan'ı Hırvatistan'da yendik ya. O maç ölçüdür Montella için. O maçı Samet'le Abdülkerim oynadık. Yanılmıyorum değil mi Hırvatistan'daki maçı?
Evet.
Şimdi bir antrenörün ölçü maçları vardır. Orada o deplasmanda o galibiyeti Montella unutmaz. Ve orayı kimlerle oynadıysa o 11 onun ideal 11'idir. Sakatlık, kaza bela olmadıysa, oyuncu kadrodaysa. Dolayısıyla ben hazırlık maçında bu oyuncu çok verimli olamadı. Bir oyuncu da hazırlık maçında uçtu. 3 gol attı. Sen onu zannetme Gürcistan maçında onunla başlayacağını. Hocaların böyle şeyleri vardır Meli, anladın mı? Hani hazırlık maçları hocaları çok etkilemez. Hazırlık maçları fizik kondisyon olarak, takım birlikteliği olarak insanları bir arada tutma maçı.
Geçen hafta bize en çok gelen soru şu oldu hocam. Madem senin savına göre Gürcistan maçının 11'i zaten Montella'nın kafasında varsa, bu hazırlık karşılaşmalarında niye bu 11'le başlamaz? Ya da senin söylemine dayanarak sahaya çıkan 11 aynı zamanda Gürcistan maçının da 11'i mi olacak?
Nasıl? Yani en sonu anlamadım. Diğerini anladım.
Madem mi? Gürcistan maçının, evet, 11'i belli. Tut ki Samet Abdülkerim stoperde oynayacak.
Evet.
Ya da Semih'i oynatmayacak işte. Evet. Gürcüler uzun boylu stoperleri var diyelim.
Evet. Ya sen zaten Semih'i isteyerek mi aldığını düşünüyorsun milli takıma mesela?
o konu çok derin.
Derin değil. Beşiktaş camiasının büyüklüğü, taraftarının, yönetiminin baskılarıyla, haklı oluşan baskısı, havayla tabii insanların sesini kesmek için istemeye hocalar böyle şeyler yapmak zorunda kalırlar. Ben Semih'in Montella'nın kafasında yani olduğunu hiç inanmadım. Hiçbir zaman da inanmam. Anlatabiliyor muyum? Hani bir hazırlık maçında Semih 4 tane falan atsaydı bu maçlarda oynatmak mecburiyetinde kalırdı.
Kalırdı.
Yine de gönlü de pek ısınma. Antrenörler böyledir kardeşim, anladın mı? Bir oyuncu üzerinde yoğunlaştı mı ya da bir oyuncu üzerinde bir ön yargısı olduğunu mu, onu silip atmak bir antrenör için çok zordur. Antrenörler takıntılı insan olurlar genelde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yaptığı bir hatadan dönmek zul gelir onlara. Çünkü ben hata yapamam. Ben en iyisini ben bilirim. Bu tip insanlardır büyük takımlarda çalışan antrenörler. Mesela İsmail Kartal'a inan bak, Arabistan'da şeyi çıktı, Krunić istiyor hala. Yani evet, ben ya. Krunić'te yanıldım demiyor. Anladın mı? O yanılmadığını düşünüyor. Olmadı burada ama diyor. O büyük futbolcu diyor. Böyledir antrenörler. Dolayısıyla bu baskı olmasa Semih de olmazdı zaten milli takım. Söyleyeceğim şu. Samet'ten eğer son maçtaki Samet çok eleştirildi ya sosyal medyada. O işte Polonya maçında kafa pasını, geri pasını verdi ve golü yedirtti diye. Buralardan etkilenip korkup Samet'i keserse anca öyle keser. Eğer Samet o hatayı yapmasaydı Polonya maçında, ben adımın Abdülkerim olduğum gibi eminim ki bizim stoperlerimiz Abdülkerim, Samet olacaktı.
Sence kim olmalı o tanıda?
Ve şöyle bir şey var. Hazırlık maçta, bazen hazırlık maçlarında da Melih'cim, alıp kadroya alıp 25 kişi alıyorsun. Hiç oynatmazsan olmaz. Nerede oynatırım? Zaten turnuvada oynatmayı düşünmüyor ya. Hadi bu da burada oynasındır. Onun kafasındaki 11 bellidir zaten. Tuttuğu oyuncular bellidir. Birçoğunu da işte Ferdi kadrolundan istifade edemiyor sakatlığından dolayı. Hani birçoğunu da öyle oynatamıyor. Anlatabiliyor muyum?
Ya Ferdi... Gökseni şu büyük ekrana aday kadroyu verir misin?
Tabii.
O aday kadro üzerinden senin 11'ini tabii almak istedim.
Mesela İsmail Yüksek, değil mi? Şimdi onun orta sahası, kafasındaki orta sahası bence İsmail Yüksek, bir Salih yok mu?
Beşiktaşlı.
Salih Özcan yok, Dortmund'lu.
Dortmund'daki ha.
Dortmund'daki Salih, İsmail Yüksek, önlerinde Hakan Çalhanoğlu. Nerede oynattı bunları? Onları da Hırvatistan maçında. Anlatabiliyor muyum? Güçlü bir orta saha. Hırvatistan'a karşı. Kafasındaki zaten ideali bu. Kadro belli.
Senin idealini alayım abi. Kalede kim oynatırsın?
Ben şu andaki idealimi söylüyorum.
Şu anki tabii. Şu an.
Yani
Allah sakatlık bakarak vermesin.
Eldeki kadroya bakarak söylüyorum.
Karşında kadro duruyor ben, hocam. Kaleye kimi koydun?
Kadroya bakmama gerek yok benim. Ben kaleye Mert Günok'u koyarım.
Mert'i koydun hocam.
Evet.
Defans kurgun.
Sağ bek Mert Müldür.
Evet.
Sol bek Ferdi Kadıoğlu, iyileşmişse tabii ki yani.
Tamam.
Benim stoperlerim bak çok enteresan. Ben mesela Samet'i oynatmam. Samet'e kaydını oynatmam. Kim kalıyor güne? Merih. Değil mi? Merih. Merih Demiral'ı hiç oynatmam. Bak onu hiç oynatmam. Merih Demiral'ı. Hiç beğenmiyorum. En iyi döneminde bile beğenmiyordum. Bak açık Juventus'a falan gitti yani çocuk. O dönemlerde bile beğenmiyorum. Sakar o belli, anladın mı? Hiç beğenmediğim bir oyuncu. İnan bana, ben Kaan Ayhan'ı oynatırım, Galatasaraylı.
Abdülkerim'le.
Abi evet, iki Galatasaraylı. Abdülkerim, Bardakçı, yanında Kaan Ayhan'ı oynatırım. Hiç olmazsa dengeli, pozisyon almayı biliyor. Sağ bek oynatıyorsun, sağ bek oynuyor. Ön libero oynatıyorsun, ön libero oynuyor. Neden oynuyor burada? Fizik gücü çok çabuk bir oyuncu da değil, aslında ağır bir oyuncu da. Fakat oyunu biliyor. İyi pozisyon alıyor. Yani mevkisine göre. Sağ bek oynuyor, sağ bek oynuyor. Adam sağ bek zannediyorsun. Ön libero oynatıyorsun, ön libero gibi oynuyor. Pozisyon almayı biliyor, zeki. Stoper oynatıyorsun, stoper de oynuyor. Ben dengeli olduğu için Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı'yı oynatırım. Gürcistan maçında.
Orta sahayı alayım hocam.
Orta saha İsmail Yüksek.
Evet.
Hakan Çalhanoğlu yanında. Hı hı. Önlerinde 10 numara forvet arkası Arda Güler. Ben Arda Güler'i sağ açıkta, çizgide, mizgide oynatmam. Kim oynatırsa oynatsın, beni ilgilendirmiyor.
Tamam.
Benim için tamamen bir 10 numaradır, forvet arkasıdır Arda Güler. Arda Güler'i oynatırım.
Kanatlar?
Benim kanadım, sol kanadım Kenan Yıldız. Sağ kanat oyuncum Barış Alper Yılmaz. Ben Barış Alper'i santrafor oynatmam ama Gürcistan maçında büyük ihtimalle şey oynatacak. Montella onu santrafor oynatacak. Montella onu santrafor oynatacak. Ben oynatmam. Ben söylüyorum. Benim kanat oyuncularım birisi Barış Alper olur, birisi Kenan Yıldız olur. İş santrafor mevkisine gelince bakın çok formsuz. Ben hatta bak ben hatta diyorum ki Beşiktaş takımına, Cenk Tosun'la anlaşma yaptılar değil mi? Yapacaklar galiba. Yaptılar mı? Yapacaklar.
Yapmaya çok yakınlar. Yakınlar. Yaptılar.
Sevgili. Ben hatta Cenk Tosun'u Beşiktaş diyorum ki yapmayın diyorum. Yani Beşiktaş'ın, yani Cenk Tosun, Beşiktaş'ın artık orada bir, anladın mı? Bir santrafora ihtiyacı var şampiyonlanacaksa diyorum. Hani Cenk Tosun üzerinde bu kadar da ısrarlı durmuyorsun diyen adam olarak bile bugünkü şartlarda milli takımda santrafor yok kardeşim. Ben Barış Alper Yılmaz, ben santrafor falan değildir benim gözümde. Santrafor santrafor gibi olmalı benim futbol anlayışıma göre. Semih Kılıçsoy var santrafor, bir de Cenk Tosun var değil mi santrafor. Ben her şeye rağmen Cenk Tosun, formsuzla bak formsuzla kabul ediyorum, yine de Cenk Tosun oldum. Çünkü biz pozisyon bulacağız, tamam mı? Bayağı da pozisyon bulacağız. Ben pozisyon bulunca gol vuruşunu bilen santrafor istiyorum kardeşim. İşte örnekler Dzeko, Icardi değil mi? Değil mi? Bunlar çabuk süratli oyuncular değil ama yakaladı mı vuruyorlar kardeşim. Golü yapıyorlar. Bizim bu forvetlerimizin içinde santrafor oynayacak, bu gol vuruşunu yapabilecek tek oyuncu var. Cenk Tosun. Santrafor vuruşunu Cenk Tosun yapar. Barış Alper Yılmaz dört tane karşı karşıya kalır. Vallahi birini atar mı atmaz mı şüphem var. Cenk Tosun yakalarsa üç tane ikisini gol yapar. Vuruşu yapar yani. Anlatayım.
Striker diyorsun.
Evet şimdi. Abi santrafor öyle bir şeydir yani. Ben açık söylüyorum. Bu Enes Ünal falan da sakatlandı filan ya. Yemin ediyorum kadroya Serdar Dursun'u alırdım biliyor musun? Gel Dursun. Soyadı gibi Serdar Dursun. Orada Dursun. Gerekiyorsa yedek kulübesinde Dursun. Öyle bir maç olur ki Serdar Dursun girer bir tane dokunma. Serdar Dursun kaç kere milli olmuştur sayısını bile bilmeyiz, hatırlamayız. Ona rağmen golü vardır. Bayağı da golü vardır hem takımda değil mi? Girdi attı, girdi attı. Yani santrafor diye bir şey olacak abi. Bizim oyuncularımızın hepsi forvet oyuncusu. Forvet. Barış Alper, Kenan, Kerem Aktürkoğlu değil mi? Tamam ama bir tane öyle dengeli baba santrafor diyorlar ya, öyle bir terim var. Baba santrafor.
Ceza sahasına indirdiğinde evet evet zaten abi. Top gelmeden evet. Nereye vuracağını bilen.
Aynen öyle.
Bizim Karan gibi.
Aynen.
Ondan evet sonra abi. Önceden kararını vermiş. Evet köşeyi görecek.
Yani iyi olduğu dönemlerde Benzema mesela değil mi? İşte Polonya milli takımında hala bir Lewandowski. Yani şimdi Almanya'da mesela Füllkrug diye bir santrafor var. Ya adam harbi santrafor adam. Kafaya çıkıyor, saplıyor.
Sen uzun boylu diri şey böyle abi, yapılı adam evet seviyorsun. Abi,
o 18'de stoperler. Anladın mı? Böyle yani koşucu moşucu yer falan filan.
Hatta sen de yerdin.
Buna örnek olarak şeyi gösterebiliriz abi. Fransa milli takımında yani o kadar alınacak oyuncu var. İşte Griezmann'lar falan hepsi santrafor oynayabilir ama ilk 11'de hala 39 yaşındaki Olivier Giroud santrafor oynuyor. Buyur, çünkü tabii, gerçek Giroud. Bir santrafor.
Bravo, gerçek bravo. Bravo. Gerçek bir santrafor. Ha çocukları oynattın mı oynamıyor mu? Barış Alper kendini parçalıyor. Kenan Şahin Kenan
Yıldız.
Kenan Yıldız'ı santrafor koy, çocuk kendini parçalıyor. Tamam. Tamam ama onlar santrafor değil abi. Santrafor değil yani. Peki. Ben biz öyle oynayacağız diyor.
Tekrar
öyle
ediyorum oynasın. Müsaadenle. Evet. Kalede Mert diyor Abdülkerim hocam.
Gürcistan maçının 11'i bu.
Evet. Benim. Sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, stoper tandemi Kaan Ayhan Abdülkerim. Orta saha İsmail Hakan Çalhanoğlu Arda Güler. Sağ açığa Barış Alper'i, sol açığa Kenan Yıldız'a koyuyor. En uca da Cenk Tosun'u koyuyor. Şimdi
bizim ikinci soru. Şimdi bizim dinleyenlerimiz, bizi dinleyenler şimdi abi ya ne Cenk Tosun'u falan diyor. Duyuyorum bak buradan kulaklık kulağımda ya. Arabada şu anda gidenleri duyuyorum. Öyle diyorlar.
Tabii direksiyonu bırakan var.
Ben de diyorum ki canım kardeşlerim, canım evlatlarım. Ben de Cenk Tosun'a bayılmıyorum yani. Ölmüyorum. Hatta Beşiktaş niye mukavele uzatmak için Cenk Tosun'la görüşüyor diyorum. Gidecekse gitsin diyorum. Buna rağmen diyorum bak buna rağmen. Yok santrafor yok. Ya santrafor gibi bir santraforu yok. Ben öyle yapma santraforlar sevmiyorum. Burada oynasın çocuk. Çok koşturuyor, çok hırpalıyor. Böyle olmaz yani, çok hırpalıyor. Çok sağa sola koşuyor, defansı çok hırpalıyor.
Peki, hadi be abi. Alternatif kadro isteyeceğim senden. Mesela Allah korusun Mert sakatlandı. En çok güvendiğin ikinci kalecin senin kimdir?
Mert sakatlanırsa şu andaki durumuna göre son hazırlık maçında Altay Bayındır gözüme fena gelmedi. İlk değil mi İtalya maçından?
Uğurcan'dan bir adım önde diyorsun.
Uğurcan çok kötü ya. Çok kötü kapattı. Yani seneyi çok formsuz kapattı.
Sağ bekte alternatifin kimdir hocam? Mert Müldür yerine.
Zeki Çelik. Değil mi? Zeki Çelik diye çocuk yok mu hala?
Var, evet.
Ha, belki de ben Mert Müldür diyorum da hoca
ya Zeki... Bu, biz sesli düşünüyoruz şu an. Ferdi'nin alternatifi kim olabilir?
O bir tane onu almadı ama çıkardı. Cenk değil mi? Özkaçar mı ne vardı?
Özkaçar'ı
onu, onu kadrodan çıkardı. Sol bekimiz var mı başka? Rıdvan Yılmaz'ı da almadılar değil mi?
Kaan Ayhan'ı bazen oynatıyor rolde.
Al işte buyurun.
Serdar Saatçi zorlarsa oynatabilir ama
yok, yok yok yok yok. Aman abi bütün saatler bozulur. Ne Serdar Saatçi'si ya?
Ferdi'nin alternatifi yok.
Vallahi ben stoper olarak var ya Necip'i çağırırdım yine o Serdar Saatçi'yi çağırmazdım.
Aynen
açık o, söylüyorum.
Aynı yerdeyim.
Vallahi.
Peki Kaan'la Abdülkerim'in alternatifleri?
Ya mecbur Melih.
Samet.
Melih. Melih, Samet. Başka kim var? Stoper kaldım. Ha Ahmet bir de şey Can. Var. Ahmet Can Ahmet diye Can, evet. Trabzonlu değil mi? O Ayaksa giden çocuk.
Evet Ahmet Can.
Bir de o var.
Merih mi Ahmet Can mı?
Her şeye rağmen yine de Merih diyorum.
Ferdi'ye bir ikinci isim yazamadık. İsmail Hakan Çalhanoğlu yerine. Hı. Var mı alternatifin?
Şey İsmail'in yerinde Salih Özcan oynar. Salih Özcan yok mu? Hakan Çalhanoğlu'nun yerine de Orkun Körkçü'yü oynatırım.
Orkun.
Körkçü'yü oynatırım. Arda Güler'in alternatifi yok.
Sağ açık. Barış'ın.
Kerem Aktürkoğlu'yu oynatabiliriz.
Kerem.
Yani, yani ya da Barış'la Kerem oynatırsın. Kenan Yıldız'ı sonradan sokarsın.
Kenan böyle sol kanattaki Kerem. Alternatifi kim olabilir sence?
Gene işte Kerem yani Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırsın.
Kerem'i hem sağda hem solda
yönlendirebiliyoruz. Evet, yani, evet. Yani bunların arkasından orayı o yedekler.
İrfan Can aslında hocam.
Ya ama sakat şu anda İrfan Can. Yırtık varmış ya ayağında.
Henüz belli değil diyorlar yani. Gürcistan maçı için net bir şey değil yani.
Kaçırdı Allah diye. Yırtık var diye okudum ben. Yırtığı var diye.
Bugün yapılan açıklamada henüz belli değil şeklinde.
O zaman tabii ki İrfan Can kahveci yani. Tamam ki yani. Eğer yırtık ayağındaki yırtık yoksa sakatlığı yoksa tabii ki o.
Şimdi ben, o zaman.
Ben açık söylüyorum.
Yani çok işte, alternatifli bir kadro seçildiğini söyleyebilir misin? Bak sol beke Arda Güler'e isim yazamıyoruz burada.
Şu ya şimdi olsa, işte Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ne durumda bilmiyoruz. Oynayamayacak durumdaysa mesela neden milli takıma Rıdvan Yılmaz çağırma? Hadi. Bir de şey var bir şey bir bak. Onu
Serdar Dursun da Rıdvan da dursun
bir
köşede.
Şey, bir şey söyleyeceğim. O nedir bilmiyorum. Onu bir ara sen biliyorsan söyle Göksel'in ya da bir ara bakın. Bu Fenerbahçe'nin Karagümrük'ten aldı diyorlar. Levent Mercan var biliyor musun? Karagümrük evet. Sol beki. O çocuk Türk milli takımında oynayabiliyor mu? Yani o çocuk gurbetçi mi bir şey mi? Yani bir yerlerde oynadı da. Mesela Levent Mercan. Mesela niye düşünülmez? Levent Mercan bu sene sol bek mevkiinde Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra ki Fenerbahçe Galatasaray da istedi biliyorsun Süleyman Urma Galatasaray'a vermedi dediler bir şeyler oldu değil mi? Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe Levent Mercan'ın peşinde sol bek olarak Karagümrük sol bek. Değil mi?
Evet.
Ve adam milli takım kadrosunda yok eğer seçilebiliyor.
Almanya U19 ve U20'de oynamış.
Ha yani kural gereği bizde o amilli olamıyor mu bilmiyorum.
Bildiğim kadarıyla olamıyor.
Evet. Olamıyor mu? Ha ya yani mesela böyle bir oyuncu anlatabiliyor muyum aklıma geldi. Bak olamıyormuş herhalde. O imkanı olsa çağırırlardı yani çağırmamak büyük bir gaf olurdu. Rıdvan Yılmaz niye yok eğer Ferdi sakatsa? Eğer Ferdi sakatlanırsa mesela ha şu var Mert Müldür sağ ayaklı olmasına rağmen o son Avrupa Şampiyonası'nda değil mi oynamıştı ve bayağı iyi oynamıştı.
Evet.
Sağ ayakla sol bek oynayabiliyor Mert Müldür. Belki de onu da düşünmüş olabilir hoca. Yani Mert Müldür'ü solda da kullanabilir. Zeki Çelik sağda sol bek Mert Müldür.
İş
eğer...
yapmaz abi solda bence.
Ama yaptı işte geçen dedim ya o Avrupa Şampiyonası'nda bayağı hatta milli takımın en iyi oyuncusuydu bence. Harika bir şey çıkarmıştı. Maç çıkarmıştı.
Hiç konuşulmayan bir Yusuf Yazıcı da var aslında. Lille'de iyi bir performans gösterdi bu sezon.
Evet. Abi bak öyle bakarsan Göksel'in şöyle bakıyoruz biz olaya. Hakan Çalhanoğlu.
Evet.
Inter'de muhteşemmiş falan. İyi de ben bir göreyim abi bizde. Ben hiç muhteşem Hakan Çalhanoğlu görmedim yani.
Enes de La Liga'da muhteşem.
He yani gördünüz mü siz milli takım formasıyla muhteşem bir Hakan Çalhanoğlu gördünüz mü?
Maalesef.
Muhteşem. Ben hiç görmedim. Normal.
Kumaşı tartışılmaz.
Evet. Ama milli takımda normal, sıradan performanslar, değil mi? Hani böyle diyor ya dünyanın en iyi orta saha oyuncusuyum falan demiş kendi için. Ben dünyanın en iyi orta sahacısı diyen adamdan böyle bir tane milli maç kazandırdı bir maç isterim. İki gol atacak, iki asist yapacak değil mi? Yani hiç öyle bir şey gördünüz mü? Ama Inter'de yardırıyormuş. Öyle diyorlar. Ben çok devamlı öyle İtalya Ligi'ni seyretmiyorum. Ara sıra seyrediyorum ama hani öyle yardırıyor mardırıyor. Bir tane de biz de yardırırsın ya. Yani değil mi mesela biz, biz Portekiz'de oynayacağız ya mesela. Hani Portekiz'e Hakan Çalhanoğlu. Ulan helal olsun, tek başına yendi. Hakikaten bu dünya starı bir orta saymış. Diyelim abi. Diyelim yani biz. Hatta biz alkışlamak demek için sırada bekliyoruz kardeşim. Abi bize nasip olmadı. Bana nasip olmadı yani. Abi ben göreceğim. Ben kendi formamla göreceğim. Görürsem ben. Değil mi? Diyeceğim ama helal olsun. Kaldı ki son hazırlık maçı da eleştirildi mesela. Ben orada biraz ayrı gördüm. Ben Polonya maçında da Hakan Çalhanoğlu'nun performansını iyi buldum. Başarılı buldum. Başarılı buldum. Açık söyleyeyim.
Evet, Göksel'in mesajlar, telefonlar sendeyiz. Hocamı dinlendir biraz.
Tabii. Barış Alper soldaki oynayabiliyor abi demiş bir dinleyicimiz.
Tabii olabilir. Yani Ferdi sakatlanırsa Allah korusun.
Abi yani şey olur yani, bak oyuncuları bir yerlere koyarsan oyuncular oynarlar. Oynarlar yani. Kuvvetli çocuk. Geçmek edersin geçer. Hani Barış Alper'e dersin ki geç stoper oyna. Rakip takımın santraforunu gebertir vallahi arkadan. İte kaka tekme ata ata.
Yıpratır.
Evet oynar yani oynar. Oynamak ayrı bir şey ya kardeşim, oynarsın. Öyle ben o klasik yerin olacak abi senin. Ben sol bek değilim ama dur sol bek oynatırsan da oynarım. Oyna ben de oynarım. Atlarım, zıplarım, yatarım. En iyi nerede oynarsın? Sen ona bakacaksın. En iyi nerede oynarsın?
Cenk Tosun'u duyunca öndeki araca vurdum abi, yapmayın demiş bir dinleyici.
Sağ bakalım, hadi kaza yaptırdın. 8'de 8 kusurlu.
Tamam abi, geçmiş olsun diyelim, ne diyelim. Yani
Allah beterinden sağ.
Yani Haaland var da sanki milli takımın santraforu Haaland. Ha, Benzema, Lewandowski var, Fülkuruk var. Biz Cenk'i oynattık. Santraforumuz yok kardeşim ya bizim.
Gerçekten yok.
Sen olmayan santraforu oynatın diyorsun. Niye Barış Alper oynasın? Santrafor mu Barış Alper? Çocuk koşuyor, vuruyor. Tamam. Ya anlatabiliyor muyum? Sanki bizim santraforumuz Haaland.
Ya niye çıkartamadık biz? Oktay Dereloğlu, İlhan Mansız. Ya neler çıktı?
İlhan Mansız vardı. O şey
Roberto
vardı.
Roberto Carlos'a çalım hatta
adam. Tanju Çolak vardı. Hakan Şükür vardı. Değil mi? Bizim santraforlarımız vardı yani. Vardı. Santraforlar vardı. Hani onlar santrafordu. Öyle değil mi?
Pivot santrafor.
Santraforlardı. Yok şimdi. Yok. Yani Haaland var da ben Türk milli takımı santraforu ben Cenk diyorum. Sen kimi diyorsun desek bu arabasını vuran arkadaşa. O da işte dediğim gibi diyecek ki Barış Alper oynasın. Son maçta gol de attı falan diyecek. Tamam der, ben onu santrafor olarak görmüyorum kardeşim. Çocuk oralarda iyi niyetiyle koşturuyor. Sağa sola koşuyor, arkalara koşular yapıyor falan filan. Ama ben karşı karşıya kaldığında vuracak mı atacak mı emin değilim yani.
Serdar Dursun 10 maç 7 gol demiş bir dinleyicimiz.
Ya buyurun. Buyurun, o 10 maçta da tam oynamamıştır ya 90 dakika. Hı hı. Sonradan girmiştir, atmıştır falan filan. Milli bak 7 gol atmış adam.
Yemek ısmarlamış Almanya'da Serdar. Çok şey çocuk ya. Çok sosyal bir insan ya.
Bak 10 maç 7 gol değil mi atmıyor? Evet. 10 maç 7 gol. O 10 maçın çoğunda da sonradan girmiştir. Bak adam atıyor. Yani
bizim milli takımımızdan beklentimizin olmama nedeni bizim bir sistemimiz yok. Biz kesin şunu oynarız diyemiyoruz. 3-5 oyuncu gününde olursa maç kazanılıyor. Aksi durumda San Marino'ya bile gol atamıyoruz diyor dinleyicimiz.
Niye, bizim sistemimiz var. 4-2-3-1 oynuyoruz. Allah Allah. Sistem dediğin şey bu işte. 4-3-3 oynarsın ya da 3-5-2 oynarsın. Bizim takım ne oynuyor? İşte bazen 4-3-3 oynuyor, bazen 4-2-3-1 oynuyor. Niye bizim sistemimiz yok?
Sistem ne ya?
İşte yani niye, yani bizim sistemimiz niye yokmuş anlamadım. Sistem dediği ne arkadaşın?
Bazen yeri gelir 4-6-0 oynarsın. O sistemle kazanırsın.
Evet abi. Ya da 5'li oynarsın. Değil mi? Çift stoperle 5'li defans oynarsın. 5-4-1 oynarsın. Al sana sistem, 5-4-1 oynuyoruz. Biz de şu anda gördüğümüz değil mi? 2 tane kanat bir santraforla oynuyoruz. Üçlü. Orta sahamız da üçlü.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Evet hocam, bir haber. Rio Ferdinand sürpriz şampiyon adayı olarak A milli futbol takımımızı göstermiş.
Beni mi dinlemiş?
Ya Rio Ferdinand seni dinliyor.
Vay arkadaş.
Hakikaten doğru mu ya?
Evet, TNT Sport'a yaptığı açıklamada İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ama sürpriz favorisinin de Türkiye olduğunu, gol krallığı için adayının da Kylian Mbappe olduğunu söylüyor.
Rio Ferdinand değil mi?
Evet.
Seni kimler dinliyor ya? Seni kimler dinliyor ya? Vay arkadaş.
Bak o da bizi değil mi sürpriz görmüş. Ne var bende, ne var yani?
Telefon almaya başlayalım mı?
Tabii ki. Yurt dışına öncelik veriyorduk. Hemen yurt dışındaki dinleyicimizi alayım bekletmeden. Sonu 94-16 olan dinleyicimiz hattımızda.
94-16. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Tanıyalım sizi. Nereden arıyorsunuz?
Ben Mustafa, Münih'ten arıyorum.
Buyurun.
Yağmurlu bir günde.
Darısı başımıza inşallah İstanbul'da.
Biz de güneşe hasret kaldık ama haftaya herhalde güneşe.
Biz de suya hasret kalacağız bu gidişte. Eylül ayında su biter bu şehirde, söyleyeyim. Evet Mustafa Bey, dinliyoruz.
Bugün açılış maç var. Stad Beymer'de akşam. İnşallah maçı canlı starttan seyredeceğim. Yani bu demin duydum da hani Alman basını, tabii ki Alman basının manipülasyon üzerinde bayağı bir iyiler. Onun için favori gösteriliyor ama halk arasında böyle bir şey katiyetle yok. Herkes yani...
Neden sokaktaki insan Alman milli takımına güvenmiyor Mustafa Bey?
İyi değil çünkü. Hakikaten Alman milli takımı şu anda iyi değil, bir uyumlu değil. İçlerin yani içinde de bir anlaşılmazlık da var. Oyuncular arasında da öyle bir şey var. Oyuncu seçiminde birazcık eleştiriler var. Hı hı. Onun için ama tabii ki bunu basın bildiği için de bütün motivasyonu veriyor. İşte favoriyiz falan, seyirci olarak falan çok iyiyiz ve bunu çağıracağız diye. Ve Münih'te bugün her yerde bütün açık alanda fan zonlar kuruldu. Yani herkes bekliyor. Gelin diyor, bedava hiçbir şey, yani para yok, iş yok. Bütün büyük ekranlarda yani destekleyin diye bütün radyolarda çağırlar.
Pekala. Peki Mustafa Bey, bizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz ne yapacağız?
Türkiye'de ben çok umutluydum ama tabii ki şu aralar umutlu değilim ve bunu Alman çevrem ve arkadaşlarım da diyor. Yani diyor ki ilk turu belki geçebilirsiniz ama sonrası birazcık...
Neden öyle düşünüyorsunuz?
Çünkü diyor ki karışıklıklar çok diyor. Yani sizde, çünkü bütün bu son olayları burada bayağı bir basın açıkladı. Bu işte Falga olayını, Trabzon olayını, ondan sonra bütün bu manipülasyon, hakem dövme, yani burada bayağı bir yankı duydu ve saate çoğu da
peki.
Bu son Polonya maçında da
peki. Mustafa Bey, yani çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. İnşallah iyi bir milli takım serüveni yaşarız hep birlikte. Size de orada çok iş düşecek.
Kerim Bey'e ve size de çok çok selamlar. Maalesef Türkiye maçına gidemiyorum çünkü çok uzak. Onun için buradan destek.
Peki, teşekkürler, sağ olasın. Bu arada Alman milli takımında da Pavlovic'in yerine Emrecan kadroya alınmış. O bilgiyi de verelim. Devam Göksel'in.
66-14 şu anda attığımızda.
Merhaba abi, yayınlar.
Merhaba abicim, tanıyalım seni.
İstanbul'dan Rahmi abi ben.
Rahmi'cim dinliyoruz, buyur.
Abi öncelikle şunu dile getireyim. Bu tatil döneminde yayına gelen Abdülkerim hocama çift mesai verilmesini talep ediyorum WhatsApp bile.
Ağzın bal yesin.
Abdülkerim hoca candır.
Ağzın bal yesin. Evet, bu yaz sıcağında canlı yayına buraya stüdyoya koşa koşa gelen tek benmişim. Bugün öğrendim.
Evet hocam.
Hepsi tatile çıkmış. Evet. Melih'le ikimiz buradayız. Şey, Radyo Gol'ün bekçisiyiz. Biz bekliyoruz. Şeyleri terk etmedik. Ne olsun?
Surla... Demirbaş olmak kolay değil hocam.
Demirbaş olmak, evet.
Kadro bölümüne geleceğim hocam, senin söylediklerini. Hocam bence Montella sahibini kurarken sol bek konusunda Mert ve Ferdi'yi düşündü.
Evet.
Yani Mert Müldürk sol bek olarak düşündü.
Evet.
Bekçilik ve Kaan Ayhan'ı da sağ bek ikilisi olarak düşündüğü için.
Tamam,
sol
doğrudur.
Sol bek alternatif gibi duruyor.
Evet, doğrudur. Zaten
Arda'cıların alternatifi olarak da bence Yusuf Yazıcı'yı düşünüyor hocam. Çünkü Yusuf bir sene Lille'de oraları çok iyi oynadı. 9, sahte 9.
Evet.
Ya oraları çok iyi oynadığı için bence öyle düşünüyor.
Evet, öyledir. Olur. Benim
konusuma gelince hiç değinmediniz ama Bertin Yıldırım'ı nasıl düşünüyorsun hocam? Bertin Yıldırım hiç kimse konuşmuyor. Bir çocuk Fransa milli takımına 3 sene önce Sarıyer'de 2. ligde oynayan bir çocuk. Şu an Fransa'da Rene transfer oldu Hatay'dan. Bu çocuğu kimse konuşmuyor. Volkan Demirel bu çocuk hakkında yerli halant olabilir, üstüne düşürürse falan demişti yani.
Evet.
Bu oyuncu değil, ben çok izledim Bertu. Yani Genk'ten bile kötü olamaz herhalde yani.
Nerede şu anda? Milli takımdı kadrosunda mı?
Santrafor hocam, milli takım kadrosu.
Niye mesela bu Polonya-İtalya maçlarında bir dakika bile oynamadı?
İşte ben de bunu hani burada konu nereye geliyor biliyor musun hocam? Hı. Veli abinin dediğine geliyor. Acaba menajerler bu işin içine giriyor mu? Bir çocuk milli takıma alındıysa neden hiç oynamıyor?
İşte.
Yani Samet Akaydın'ın 90 dakikalara oynadığı zamanlarda çocuklar nasıl süre alamıyor ben anlamıyorum.
Evet, Samet Aydın Adana Demirspor'da Montello'nun talebesiydi biliyorsun. Onu çok beğeniyor. Evet. Hırvatistan zaferimizde de biliyorsun Samet Akaydın vardı kadroda ilk 11'de. Yani Samet Aydın'ı... Yani
kariyerinin maçını oynadı hocam.
Evet, işte o maç antrenörün kafasında iyice yer etmiştir Montella'nın. Evet, zaten
de boyunca da bence öyle bir maç oynamayacak.
Evet, zaten Adana Demirspor'da da biliyorsun Montella'yla başarılı bir yıl geçirmişti. Antrenörler böyle oyuncuları kafalarına yazarlar ve onlardan vazgeçmeleri hiç de kolay olmaz.
Aynen öyle. Neyse, teşekkür ediyorum hocam.
Rica ediyorum.
Teşekkürler. Ela abi çift mesai sözünden sonra sözü kesildi biraz.
Evet.
Ona dikkat ederlerse sevinirim.
Tabii, sesin niye kesildi Meli? Yani çift mesai abi. Haklısın falan desene çocuğa. Sağ ol kardeşim.
Heykelini dikeceğim senin.
Kimin?
Senin. Girişe, benim. Girişe heykelini.
Radyo golünün önüne. Hı. Ben heykel istemiyorum. Ben canlı nakit istiyorum. Ne heykeli kardeşim? Benim karakterimde her yerde heykelim var.
Peki Rahmi, sağ olasın.
Sağ ol kardeşim.
Telefonlarla mı devam edelim, mesajlarla mı?
Peki. Sen bilirsin, mesaj dağları ya.
Kaleyi tamam. Terk etmiyoruz Melih, buradayız görüyorsun.
Eğer Semih başka bir ülke vatandaşı olsaydı inanın Banko milli takımda oynardı. Milli takım seçimi hakkında seçim yapıldıktan sonra eleştirmenin kimseye bir faydası olmaz. Destek olmamız gerekiyor. Evet. Abdülkerim abiye selam, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz.
Sağ olsun. Tabii canım. Ya Semih Kılıçsoy var ya, geleceği parlak bir oyuncu. Ha. Ben sana söyleyeyim, çok
çok, iyi
çok değişik bir oyuncu stili var. Çok değişik. Yere yakın. Gerd Müller vardı biliyor musun?
Alman.
Almanların ünlü golcüsü Gerd Müller.
Numara.
Daha Semih kaç yaşında ya çocuk? Ne kadar yere kuvvetli basıyor vallahi. Yani o çocuk daha çok iş yapacak. Dur sen dur yani.
83-76.
4-4-2 oynarsak çok iyi iş yapabilir abi. Ama dediğin gibi yanında böyle baba bir pivot santrforla amili takımımız oynasa o yüksek adam yanında da Semih muhteşem olabilir.
Tek santraforu bile bulamıyoruz. Sen de iki diyorsun. 4-4-2.
Bir taneyi bulabilsek. Evet.
4-4-2.
Onun yanına koyarım yani. Semih'i oynatırım yani. 4-4-2 yaparım.
Anladım.
83-76 şu anda hatta.
83-76. Hoş geldiniz.
İyi günler, iyi yayınlar. Benim adım Ziya Baş. İstanbul Samandıra'dan arıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarıyım. 2-3 haftada bir bağlanabiliyorsam bağlanıyorum.
Yo, her hafta Ziya'cığım, her hafta bağlanıyorsun. Ben her hafta cuma günleri seninle konuşuyoruz. Ziya Baş dedin, içinden hemen Samandıra dedim. Ben Ziya Baş dedin ya, Samandıra dedim.
Sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarıyım.
Basketbol takımımızı çok kutluyorum. Efes Bilsen'le aramızda çok şey, ne diyorlar, bütçe olsun şey olsun, çok fark olmasına rağmen şampiyon olduk. Ben Abdülkerim abime Meri abime şunu soracaktım. Meri abi, şimdi biz Samet'i her türlü oynatacaklar değil mi? Biz buradan bir şey yapamayız. Sen yıllarca bu işi yaptın. Yani teknik direktörümüze, oradaki basın mensupları ne sorması lazım ki bu beyefendi Samet'i oynatmamalı?
Yani yurt içindeki eleştirilerle ilgili bir soru bence çok baba olur. Yani Allah korusun yine kötü oynarsa Samet. Yani gelecek, yani ben katılsam o basın toplantısına soracağım ilk soru, Samet'teki ısrarın nedeni nedir diye sorarım. Çünkü ben geçmişe de baktığımda, yani Trabzonspor Fenerbahçe maçından tut Panathinaikos'ta yaptığı hatalar, son milli maçta hatalar. Yani ben Samet'e güvenen bir futbol adamı değilim.
Aynen.
Peki Ziyad, çok teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olasın.
Pardon Abdülkerim abiye bir şey sorabilir miyim?
Gönder.
Şey, ben Abdülkerim abime soru sormak için 8 tane soru hazırladım. Bunların hepsini çöpe attım. Ben Abdülkerim abimi ve Ali Ece abimi dinliyorum. Yani diğerleri de yani çok seviye farkı var Abdülkerim abi yaptığım programlarla. Belki Meri abi seni övüyor. Övdüğü zaman şey, sana böyle şey geliyor ama ya 8 tane soru hazırladım. 8'inde cevapladın. Yani hiçbir soru soramıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir kafamdaki her şeyi söyledin. Milli takım üzerine Serdar Dursun olsun, şey olsun. Bu programı yaptığınız için oradaki herkese de ve sana çok teşekkür ediyorum.
Sağ ol Ziya'cığım. Biz kendinize de sana teşekkür ediyoruz. Abi. Bizi izlediğin, dinlediğin için.
O zaman 30 dakika yapıp bitirelim biz programı seninle. Sen İyi. Zaten bütün kafalardaki sorulara cevap veriyorsan programın başında.
Evet.
30 dakika yeterli. 30 dakika. Abdülkerim Durmaz'la Futbol Hub.
Yok, ben Radyo Gol dinleyenlerini o kadar seviyorum ki 30 dakika beni kesmez.
Kesmez peki.
Onlarla ben saatlerce konuşmak istiyorum.
68-73 şu anda hattımızda.
Selam aleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Aleyküm selam.
Alo.
Alo.
Sesim bana tekrardan geliyor da.
Geliyor geliyor.
Apo abim, ellerinden öperim abim, nasılsın, iyisin?
Sağ ol kardeşim, iyiyim, ben de gözlerinden öperim.
Meli abi, sen de abi yayınlar diliyorum hepinize.
Eyvallah. Adın ne abim?
Ercan, İzmir'den Ercan, Galatasaray taraftarıyım Meli abi.
Buyur Ercan'cığım, dinliyoruz.
Abi ben milli takımdan, yani bu istiklal konusundan çok şikayetçiyim. Yani Apo abimin söylediği gibi Fransa maçında uçuyoruz, Gürcistan maçında kaçıyoruz. Yani ben bu istikrarı bir türlü yakalamadığımızdan dolayı çok mutsuzum. Yani bir Fransa gibi, bir İngiltere gibi, yani bir Fas takımı, ya Fas takım bile bir istikrar yakalamış, çok güzel bir şekilde gidiyorlar.
Evet.
Ama bizde o istikrar bir türlü üzerine girmedi ve girmeyecek gibi de gözüküyor. Yani bu durumdan çok şikayetçiyim. Yani bu Samet'ten ne bekliyoruz hala, onu da pek anlamış değilim. Yani Fenerbahçe'de ilk yarıda resmen Fenerbahçe şampiyonluktan etti. Resmen yaptığı hatalarla. Belki düzelir diye Fatih Terim ne gördü bilmiyorum. Samet'i istedi Panathinaikos'ta. Ve Fatih Terim'in kovulmasının tek sebebi Samet Akaylı'ndır. Bunu kesin ve net bir şekilde söylüyorum size. Yani kendi tabii şahsi görüşüm. Siz ne düşünüyorsunuz daha bu konuda?
Evet, yaptı. Yaklaşık senin gibi düşünüyor. Zaten senden önce biz burada konuşurken söylediklerimiz şeyler bunlardı. Samet'le ilgili benim düşüncem, ben Samet'in bir kere hadsiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hadsiz oyuncuyu da öyle çok kimse kullanmaz. Ben kullanıyorum genelde bu, yani, bu tabiri. Hadsiz, hadsiz oyuncular vardır. Hadsiz futbolcular. Hadsiz insan da vardır. Yani haddini bilmeyen, kendinin kapasitesini, kendinin kalibresini bilmeyen insanlara, futbolcu da değil, normal insana bile hadsiz denir. Yani her meslekten hadsiz insanlar çıkabilir. Kendi yetenekleri sınırlıdır ama kendini onun üstünde görür. Bu da böyle, hadsiz, kendini Beckenbauer falan zannediyor. Anladın, böyle yani topu kramponla, evet, topu kramponla çekeyim diyor, ayağının altından kalıyor, işte maçlar gidiyor, işte ben orada kafa pasını diyor taca atmam, kaleciye veririm, o kadar iyiyim ki ben diyor, haddini bilmiyor. Halbuki sen stoper, normal sıradan olmuş bir stopersin, uzun boylusun, kafayla uzaklaştıracaksın, ayağınla vuracaksın, sen öyle toplan çal, o tarafa döneyim, buradan çekeyim, bu haddini bilmemezliktir. Haddini bilmeyen bir oyuncu da birçok takımın başını yakar, şampiyonluk kaçırtır, takımını küme düşürtür. Yani, dolayısıyla orada teknik direktör olan birinin önce ona haddini bildirmesi lazım. Haddini de şöyle dövmeyeceksin. Hadi şöyle bildirilir. Oğlum sen stopersin, stoper kal. Yani işçisin sen, işçi kal, giy dedi tulumları. Cem Karaca şarkısı var ya. Sen stopersin oğlum, stoper kal. Böyle incelme, orta sahancıları gibi yapma diyeceksin. Haddini aşma, yoksa bir daha buraları göremezsin diyeceksin. Yani o çocuğun idmana ihtiyacı yok, biraz fırçaya ihtiyacı var.
Haklısın abim. Yani o topu sen Lewandowski'ye indirirsen cezalandırırlar. Evet. O da basit yani.
Evet, Fener'de oynarken de Trabzon maçı Temin Melişendil söyledi. Ayağının altıyla kramponla çekeyim dersen o topu kaçırırsın ayağından. İçerideki tek mağlubiyetini alırsın ve Fenerbahçe şampiyonluktan olur 3 puanla.
Peki Ercan, teşekkür ederiz, sağ olun. Abi söylediğin çok önemli ya. Stoper dediğin gerçekten haddini bilecek. Basit oynayacak.
Hayır, şöyle olur. Çok çabuk bir oyuncusundur. Bazı riskler alırsın. Nasıl ben bunu yakalarım diye. Zaten tank gibi ağırsın. Tamam mı? Teknik kapasiten de muhteşem değil. Sen neyin peşindesin yani?
Mesela şöyle bir şansı da var. Yeni stoperlerin. Senin zamanında öyle değildi. Topu taca atan stopere mesela tepki gösterirdi tribünler. Artık daha bilinçli bir tribün kültürü var Türkiye'de. Topu taca attı. Tamam abi, en güvenli yolu seçti. Bitti. Yani ayıp değildir topu taca atmak. Hele hele bir stoper için. Orta saha kaptırır. Kaptırırsa arkasında Abdülkerim var. Arkasında kaleci var.
Evet.
İki tane daha engel var ama stoper kaptırdı mı yandı gülüm keten elba.
Yani işte evet, dediğim gibi bazı oyuncular böyledir. Yani bunları ben Samet'te bir kere şunu söyledim.
Çok doğru bir tespit.
Evet, yani haddini bilmeden oynuyor. Halbuki mesela Hırvatistan maçı, o çok iyi oynadığı maç diyor. Hayatın en iyi maçını oynadı Detemir. Evet, hakikaten müthiş oynadı. Nasıl haddini bilerek oynadı değil mi? Çünkü ödü kopuyor Hırvatistan.
Popescu, Nesta, Materazzi, bunların hiç çalıma girdiğini falan hiç gördün mü abi?
Ya kardeşim, girersin de öyle bir oyuncusundur ki. Anladın mı?
Yani, en babalarını sayıyorum hani, sana yani, Puyol.
Yeteneklisindir. Puyol da mesela ayakları çok iyi bir oyuncu değildi. Onun için o haddini biliyordu yani. Öyle işlere girmiyordu. Ama bazı oyuncu vardır mesela, çok klastır. Değil mi? Bunun futbol tarihindeki en klası Franz Beckenbauer'dur. Zaten imparatorla kaplıdır. O mesela çalımlarla çıkardı oradan. Ama var, yeteneği var adamın. Sende yok ki kardeşim. Sen kazmasın. Kazma kal. Devam et. Anladın mı? Yani kendini meyve bıçağı zannedersen saçmalarsın. Sen kazmasın. Kazmalığına devam edeceksin. İşin bu senin.
Merhabalar, yeryüzündeki en tatlı Fenerbahçeli Abdülkerim abim, İstanbul'dan Ahmet, seni çok seviyorum. Bütün milli takımlarda oyuncular kulüplerindeki bölgelerinde oynarken neden bizim oyuncularımız sürekli devşirme bölgelerle oynuyor? Biz orijinal bölgelerinde adam oynatamıyoruz, hata nerede?
Nefis yorum.
Evet tabii ki işte.
Nefis yorum.
Evet, yani siz hiç Mbappe'yi orta saha oynarken falan gördünüz mü? Efendim söyleyeyim, Mbappe'yi çok süratle bu sefer de sol beke çekelim.
Kafuyla Roberto Carlos orta sahada çok iş yapar mesela.
Falan filan. Yani insanlar bize mahsus o. Barış Alper çok kuvvetli, sol bek oynasın. Sağ bek de yapalım. Ama bu ara çok kuvvetli Fureli, aslında santrafor da oynatalım. Yani falan filan. Böyle şeyler bizde olur yani. Bizde oluyor. Öyle olur mu adam? Santraforsa santrafordur adam. Bizde çok öyle var.
Bir dinleyicimiz diyor ki, ben de bu Semih ısrarlarınızı anlamıyorum. Ne
ısrar etmiyoruz kardeşim. Semih ileride olacak diyoruz. Olacak ileride. Yani yok mu bu çocukta bir şey? Yani bir çocuk bu Beşiktaş'ta attığı golleri tesadüf mu attı? Ayağına mı çarptı? Birçok oyuncunun beceremeyeceği goller attı çocuk. Beceremeyeceği vuruşlar yaptı. Biz Bangkok, Semih milli takımın banko santraforu mu olsun diyoruz. Bütün, ne diyoruz?
Bütün büyük maçlarda hayalet gibi dolaştı demiş dinleyicimiz.
Ya bir de o vardır, biliyorsun değil mi? İki tane üç tane derbi maçında mesela iş yapmazsın. O artık senin için bu derbi oyuncusu değil diye adım bir çıkar ortaya. Adım bir çıkar. Aman ya Rabbim. Öyle onu var ya, futbol hayatı bitene kadar silemezsin onu. Bu büyük maçlarda oynamıyor. Alex'e derlerdi biliyor musun? Avrupa maçlarında, değil mi? Adı çıkmıştı onun. Avrupa maçlarında oynayamaz. Ya da bazı böyle klişeler vardır. İşte Sergen'le Tümer yan yana olmaz. Şifo'yla bilmem, değil mi? Öyle şeyler vardır.
Çok.
Bu büyük maçlarda oynayamaz. Semih Kılıçsoy ileride Allah nasip ederse çok derbi maçlarında gol atacak, kazandıracak, göreceksin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir tane iki tane olmayınca, ya ben çok derbi maçı kazandırmış oyuncuların, derbi maçında yıldızlaşmış oyuncuların öyle derbi maçları var ki ayağına top değmediği maçlar olmuştur. Ama o akılda kalmaz. Çünkü kazandırdığı da olmuştur. Ama bir genç futbolcu iki tane derbide etkisiz kaldığı için Gördünüz mü? Büyük maçlarda fasafiso der biri ve öyle adamın üstüne yapıştırırlar bunu.
Koray Avcı çok büyük futbolcu muydu? Ama bir derbide ortaya çıktı. Maçlar yazıldı çocuğun
adına. Yani öyle şey. Mesela Selçuk Şahin derbi maçlarında habire Galatasaray'a gol atardı mesela.
Aynen.
Yani ne var şimdi yani? Ne yapacağız buradan yola çıkıp? Adam bir tane kötü maç oynadı.
Hat-trick yaptı Beşiktaş'ta. Ya. Bütün bir sezon oturan adam. Evet. No, bir anda yıldız oldu.
Ben kendi futbolculuğumda rezil olduğum derbi maçları oldu. Şahane oynadığım derbi maçları da oldu. Ya olur mu? Sen oradan iki tanesini alıp bak bu derbi maçlarında kötü oynuyor. Dedin mi yaktın çocuğu. Ömür boyu böyle etiket yapışıyor. Ya çok zor Türkiye'de futbol oynamak.
Çok.
Vallahi billahi.
Sol bek için Adana Demirsporlu Yusuf da alınabilirdi diyor dinleyicimiz.
Hangisi bizim şey mi? Bir tane onlarda Yusuf neydi
Yusuf
o?
Yusuf Sarı.
Yusuf Sarı olması değil ya. Yok öbürü. Ne o? Trabzonlu yok mu?
Hemen kontrol edeyim.
Trabzonlu.
Yusuf Erdoğan.
Yusuf Erdoğan'ı diyor. Sol bek Yusuf.
Evet.
Yusuf Erdoğan'ı diyordur evet, o.
Normalde.
Yusuf Erdoğan'ı diyordur. O Trabzonlu eski.
O da asıl sol bek değil ama yine devşirme.
Değil tabii adam forvet oyuncusudur o Yusuf Erdoğan. O sol bekte oynatıldı. Yani oynatılmadı değil ama dediğin gibi yani ideal bir sol bek değil.
Büyük bir keyifle dinliyorum sizleri. Melih abi, Abdülkerim hocama selamlar. Sizce Montella ilk 11'i kafasında belirlemiş midir yoksa rakip takımlara göre farklı kadrolar mı göreceğiz?
Radyoyu sonradan açmış.
Evet, ben belirlediğini düşünüyorum. Ama tabii ki bazen belirledi. İşte mesela kafasında Samet Akaydın vardır onun. Fakat işte şu hazırlık maçında bu hatayı yaptı, korkunç da tepki aldı ya. Artık seyirciden, taraftardan. Şimdi bunlar sosyal medyaları falan takip etmiyorlar mı? Türk kamuoyu şu anda değil mi? Samet Aykın bak bize gelen mesajların, telefonların %90'ı bu Samet Aydın'da ne buluyorsun? Şimdi bu tepkilerden biraz ambiyane tabirle söyleyeyim tırsıp Gürcistan maçında Samet Aydın'la başlamayabilir. Ama onun kalbindeki, gönlündeki stoper Samet Aydın'dır. İnsanlar bundan hiç şüphe duymasın.
İstanbul'dan Numan, Beşiktaş taraftarıyım. İlk defa milli takım hakkında destekleme veya desteklememe arasında kararsızım. Çünkü milli takım başarılı olursa Mehmet Büyükekşi aday olur. Başarısız olursa en azından gideceğini biliyoruz. Ve Abdülkerim abi katılıyorum. Bu milli takımda santrafor'da Cenk'in oynaması lazım.
Olabilir. Yani ben tabii ki ideali değil Cenk ama yani bu şartlarda santrafor görmüyorum ben. Yani santrafor görmüyorum. O çocuk Bertu dediğin çocuğu da Hatay'dan hatırlıyorum. Fakat Hatay'dan sonra çocuğu takip etmedim ben. Gitti Fransa'da mı? Fransa'ya mı gitmiş? Orada ne yaptı ne etti? Hazırlık maçlarında da hiç gördün mü?
Vay be Süper Lig'in süper bir pivot santraforu yok ya.
Ya. En olası Umut Nayır. O da yani hani alternatifin alternatifi diye. Bence milli takımın istikrarsız olma sebebi bizim çocuklar büyüyüp abi olunca ego patlaması yaşıyorlar. 2008'deki abiler Rüştü, Nihat, Tuncay nerede? Cengiz Ünder, Melih, Hakan Çalhanoğlu nerede? Egoları televizyon ekranından fışkırıyor. İyi yayınlar, ismim Cenk.
Bak istikrar konusunda gördün mü? Herkes benle hemfikir. Değil mi? Bu istikrarsızlık ne abi? Yani bir gün Brezilya'yı yenmek, bir gün Fransa'yı yenmek. Ertesi hafta Lüksemburg'dan 3 tane yemek. İstanbul'da 3-3 bitti. Hatırlıyor musunuz? Ya ne oluyoruz arkadaş? Nasıl oluyor bu ya? Ya nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor bu? Bunu nasıl beceriyorsunuz aynı oyuncular? Yani mesela istikrar önemli bir şeydir. Mesela bizim 1980'li yıllarda... Bizim oynadığımız dönemlerde hiç olmazsa bir istikrar vardı değil mi? İstikrarı hiç bozmuyorduk habire yeniliyorduk. Yani istikrarlı bir çizgimiz vardı.
Şerefli mağlubiyetler.
Ya neyse ama istikrarlıydı bilirdik ki biz yani değil mi? İnsanlar da bilirdi bizim bir takım eyvah bugün yenilir.
Ama bir tane attık.
Evet şimdi bilmiyoruz yener miyiz yenemez miyiz? Grup sonuncusu olup 0 puanla dönebiliriz değil mi? Bak Gürcistan, Portekiz, Çekya üçünü de yenip 9 puanla bu gruptan lider de çıkabiliriz. Ki ikisi de benim için sürpriz değil. Böyle milli takım olur mu arkadaş? Ya böyle şey olur mu? Ne olacağını ülke olarak bilmiyoruz. Yani ne olacağını bilmiyoruz öyle değil mi? Yani
ben başka bir yerden müsaade edersen konuyu alacağım. Sen dedin ya sadece teknik direktör seçimiyle bir takımda başarı gelmez. Çok farklı parametreler vardır.
Evet.
Mesela dinleyicimizin söylediği ego şişkinliği bence en önemli parametrelerden biri.
Evet.
Bir, formandaki bu bayrak için oynamak. İki, prim pazarlıkları, işte sosyal medyada senin takipçi sayının artması, kıyafetlerinin değişmesi. Ya bence çok önemli bir nokta. Yani gerçekten futbolu tek bir şeyle açıklayabilen yalan söylüyor. Ya bunun içinde ego var, tabii empati var, tabii, psikoloji var, sosyoloji var,
bir kere
tarih
mı,
bilgisi var.
O bir kere dağıldı mı toplayamazsın.
Aynen öyle.
Yani biliyorsun bir Fatih Terim bile toplayamadı. Hatırlıyor musun bir şampiyonada ne olaylar çıktı? Kavgalar, kampta, oyun oynamalar, basılmalar, uçakta adam dövmeler, değil mi? Nasıl engelleyemiyorsun, değil mi? Hem de Fatih Terim'sin.
Medyaya hani, sızan haberler.
Disiplinlisin göya, değil mi? Herkes senden hani korkuyor falan. Gördün değil mi? Toparlayamadın orada, değil mi? Kampta neler olmuş? Sonradan öğrendik. Değil mi? Hocanın olduğu uçakta küfürler, gazeteci dövmeler. Neler oldu, değil mi? Tabii. Engelleyemiyorsun yani. Ne kadar disiplini, ne kadar otoriter hoca da olsan, bazen ipleri bir kaçırırsın elinden. Anladın mı? İstersen dünyanın en iyi taktisyeni ol. Havanı alırsın valla.
Bitti.
Bu arada Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Kvaratskhelia da az önce açıklamalarda bulundu. Kvaratskhelia en önemli maçın Türkiye maçı olduğunu söyledi. Hedef maç olarak Gürcistan Türkiye maçını görüyormuş.
Tabii ki, çünkü onlar
Portekiz ve Çekya ile
tarihlerinde oynuyor. Belki de, değil mi? Tarihlerinde ilk defa mı katılıyorlar?
Evet,
tarihlerinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyorlar ve ilk maçlarını oynayacaklar. Bu da Türkiye ile. Yani burada bir başarılı sonuç alırlarsa adamlar bir sansasyona, ondan sonra elenseler bile bir sansasyonları olur. İlk defa katılıyoruz, Türkiye gibi bir takıma yendik ya da yenilmedik. Onlar için büyük bir PR olur bu yani. Gürcü futbolu için, değil mi? Gürcistan futbolu.
3 tane pırpır oyuncuları var abi ileride. Onlara karşı savunmada çok dikkatli olmalıyız. Bir de savunma hattı özellikle hava toplarında etkili. Yani mesela Semih Gürcistan maçında 11'imde olmaz benim. O maç özelinde.
O zaten oynatmaz canım. Evet. Oynatmayacak. O belli de.
Semih'i çok beğeniyorum. Çok seviyorum, evet. Ama Semih'in oynaması ben, için 4-4-2 lazım diyorum.
Ben Cenk Tosun'un da oynayacağını
çok
düşünüyorum.
Çok baba bir Abu Bakar olsa mesela Beşiktaş'ta. Abu Bakar, Semih muhteşem ikili olur.
Evet. Ben mesela şeyin de o. Gürcistan maçında ben Cenk Tosun'un da oynamayacağını düşünüyorum. Ben büyük ihtimalle Gürcistan Barış maçında Barış Alper'le oynayacak. Bir tarafta şey ne o? İrfan Can Kahveci, evet. Eğer şeyse ne o? Sakat değilse İrfan Can Kahveci ya da Arda Güler kullanacak. Diğer tarafta Kenan.
Arda'nın yerine?
Artık orada bir Yusuf Yazıcı olabilir ya da
Kadir.
Yok, Hakan Çalhanoğlu'yu öne çıkarıp İsmail Yüksek'le
Orkun
ya da Salih Özcan olabilir. Sağlam tutabilir.
Merhabalar, Yunus Akgün neden kadroda? Biz anlamadık, sizin fikriniz nedir? Madem Yunus Akgün kadroda, Ozan Tufan neden yok?
Yani şimdi Ozan Tufan'la Yunus Akgün aynı yerin, aynı mevkinin oyuncuları değiller. Stil olarak da hiç birbirleriyle alakaları yok. Yunus Akgün neden kadroda anlamadım diyor ya bu arkadaş. Ben de arkadaş gibi, ben de anlamadım. Yani ben de anlamadım. Yani o kadar o tip oyuncu varken Abdülkadir Ömür o tip oyuncudur, Yunus Akgün gibi. Sol ayaklı sahada oynayan işte İrfan Can Kahveci vardır. Hatta Arda Güler'i bile orada oynatıyordur. Bir de üstüne Yunus Akgün vardır. Neden olduğunu şöyle izah edebilirim. Benim de mantığım almıyor. Şöyle izah edebilirim. Adana Demirspor'da Montella'nın oyuncusuydu ve çok başarılı bir sezon geçirdi Yunus Akgün. Montella'nın elinde. Dedim ya lafımın başında. Hocaların böyle takıntıları vardır. Kendisiyle başarılı olduğu, kendisini başarıya götürmüş oyunculardan zor sıyırırlar kendilerini. Kafalarına oyuncuda hep kafalarında oyuncular vardır. Ben bununla başardım, gene başarırım, burada başarırım diye. Başka bir şey gelmiyor aklıma.
İyi bayramlar Abdülkerim abi. Benim düşüncem milli takım dizilişten kaybediyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Çok dinamik bir takıma sahibiz. Real Madrid'e bakalım. Orta sahamızı sağlam tutalım. İleri ikili Rodrigo ve Junior Vinicius gibi. Kenan ve Alper orta saha. İsmail, Salih, Hakan, Arda ile bu turnuvada başarılı oluruz.
Görüştür. Olabilirdi o.
Hocamızın ilk üç favorisi nelerdir diyor Barış Bey.
Nasıl?
Turnuvada ilk üç. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde.
Benim mi?
Evet.
Ben turnuvadaki favorim Fransa'dır. İkinci zaten herkes gibi ben de İngiltere diyorum. Ve üç her şeye rağmen Almanya diyorum. Yani evet, iç açıcı bir durumları yok. Alman halkı takımına inanmıyor dedi Almanya'dan bağlanan Mustafa, bir arkadaşımız, değil mi? Doğru. Ben de Almanya'da yaşasam, bir Alman olsam ben de bu takıma çok inanmam. Hakikaten inanmam. Ama Almanya'da bir Almanya'dır. Yani ne yapacağı turnuvada enteresandır. Ben yani Almanlar kendi ülkelerinde bir final yapabilirler. Hı hı. Ama benim futbolun bir doğrusu varsa, bu oyuncuyla oynanıyorsa, artık fizik kalite futbolda bir numaraya yükselmişse, artık günümüz futbolunda atletizm çok önemli. Fizik kalite çok önemli. Çok. Değil mi?
Çok, en önemli şey.
Bütün buralara bakınca bu işin bence bir numarası Fransa'dır. Yani benim gerçek şeyim odur. Fransa'dır. Fransa, İngiltere, yani sürprizle İspanya, Almanya gibi. Hı-hı. yine dönüyoruz. 4-5 büyük takım var ya. 4-5 büyüklük diyoruz ya. Oralara geliyoruz. Vallahi sürprizim de Belçika ve Türkiye diyorum ben. Ben mesela Türkiye'nin diyorum ya, işte bilmiyorum yani. Yani bilmiyorum abi. Yani bir öngörüm yok. Onun için tehlikeli takım Türkiye. Yani
aslında yolumuz çok önemli burada hocam. Çünkü en iyi üçüncüler de yükseleceği için gruptan, evet, en iyi 4 üçüncü. Şimdi bizim grubu bitirdiğimiz konum çok önemli. Eğer birinci veya ikinci sırada bitirirsek Ukrayna, İsviçre gibi takımlarla karşılaşarak ilerleyebiliriz. Ama üçüncü sırada bitirirsek bu grubu, en iyi üçüncü olarak çıkarsak son 16'da rakibimiz Fransa olacak.
Yani evet, keşke. Ya biz bu grubu lider bitirebiliriz, bak onu söylüyorum ben. Yani Portekiz diyor ya herkes. Ben Portekiz milli takımını seyrettim yani iki tane hazırlık maçında. Hele bu son 3 tane gol attır Cristiano Ronaldo. Uh-huh. O maçı seyrettim ben. Öyle Portekiz milli takımı öyle korkulacak, aman aman falan denilecek bir takım değil ha. Ha bizle oynadığı maç çata çat geçer. Yeter ki biz Portekiz maçına şey çıkalım. Yani Gürcistan'ı yenmiş, yenip çıkalım o maça. Bak o maç var ya, bizim yenilmemiz bile zor. Bak bizim yenilmemiz zor olur, görürsünüz. Ama Gürcistan maçında Allah korusun biz dağılırsak, ondan sonra zaten çorap söküğü gibi gelir yani.
Çok zor toparlarız.
Abi iyi yayınlar. Umut Bozok nasıl olurdu milli takıma sizce?
Ben almam.
Yani evet. Ben de almayayım.
İyi yayınlar abi. Yasin Özcan da çağrıldı milli takıma. Ondan niye bahsetmiyorsunuz denilmiş ama Yasin Özcan aday kadro tarafında çıkartıldı zaten sonrasında. Merhaba iyi yayınlar. Abdülkerim abi, garanti 11 böyle olur. Hoca duruma göre ekleme yapar.
Say bakayım 11'i.
4-4-2 şeklinde. Mert, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper ve Cenk.
Hocam benim gibi işte. Benim bir şey var.
Ne var?
Bir sağ bekte Mert Müldür yok. O Zeki Çelik'i koymuş. Benim evet, kadromun
Mert Zeki değişikliği yapmış.
Evet, benim kadromun aynısı. Bir tek şey yok. Değil mi? Mert Müldür yerine Zeki Çelik demiş, evet. O. Olur. Olur
bakayım, Rio Ferdinand ne diyecek bu konuda?
Rio Ferdinand benim gibi, Türkiye sürprizim benim demiş. Değil mi?
Apo abi, Ceko kalmalı mı sence yoksa yeni baba forvet mi lazım?
Valla yeni baba forvet derken kim? Yani kim? Eğer Lewandowski ise tamam. Yani anlatabiliyor muyum? Ama öyle baba forvet diye, yani ben Ceko'yu bir anda kenara atmayı pek doğru bulmam. Yani bir attım Ceko'ya, çok büyük tepkiler falan da olmuş. Ya işte artık yeter gitsinmişsin. İnsanlar çabuk unutuyorlar yani. Çok vallahi çabuk unutuyorlar. Yani adam, yani penaltıları Tadiç'e bırakmasaydı adam, gol kralıydı adam büyük ihtimalle. Yani şimdi böyle bir oyuncu son haftalarda işte form düşüklüğü falan yaşadı diye aman gitsin falan filan. Tabi Lukaku gelecekse, Lewandowski gelecekse, değil mi? Hani öyle biri gelecekse tamam gitsin.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mesajlarla devam ediyoruz. Bence milli takımda forvet oyuncusu arayan bir hocamız da yok. Yani ülkedeki forvet sıkıntısı hocanın işine geliyor bence demiş Tarık Bey.
Evet, olabilir, mantıklı. Çünkü Demirspor'da da böyle santrafor oynamayı seviyor. Böyle değil mi? Santrafor gibi birisini istemiyor. Değil mi? Şeyde öyle oynardı Demirspor'da.
Bir hoca niye golcü istemesin ki abi ya?
4-6-0 gibi bir şey yapıyordu. O ne, o Emre Akbabalar falan filan. Öyle çabuk adamlarla aniden kontratak, şimdikilerin geçiş oyunu dediği kontrataklarla, hani çabuk süratli oyuncularla Bazı hocalar öyle şeyi tercih edebiliyor. Ben pek görmüyorum ama dünya futbolunda öyle 3-5 kulüp yapıyor. Bu da seviyor. Yani seviyor öyle şeyleri. Yani öyle pivot santrafordan çok hoşlandığını düşünmüyorum yani Montella'nın.
Fenerbahçe'de forvet için Eliyah Adebayo ismi geçiyor. Ne düşünüyorsunuz demiş dinleyicimiz.
Ya ben de okudum ama tanımıyorum yani ben bu oyuncuyu. Yani tanımıyorum derken yani çok izlemedim yani çok değil izlemedim yani.
Premier Lig'de küme düşen Luton Town'un forvetiydi. Evet. Yani kendince bir şeyler yapmaya çalıştı ama takım
evet.
Kötüydü.
Evet ama ben yani Luton yani ben Premier Lig'i seyrediyorum. Yayıncı kuruluş zaten veriyor ama söylüyorum ben açık. Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United maçları olursa seyrediyorum. Mesela ben Luton Town Brighton maçını oturup seyretmem. Anladın mı? Yani yemekteyiz programı seyrederim. Televizyonda kadın programı daha eğlenceli olur benim için. Hani ben Luton Town Brentford maçı var mesela o saatte. Ben Luton Town Brentford maçı seyretmem. Seyrederim dersem yalan söylemiş olurum.
Yemek yapmayı biliyor musun?
He?
Yemek yapmayı
yok ben yemek yemeyi bilirim. Çok bilirsin. Güzel evet yemek yapmayı ben yumurta bile kıramam.
O kadar.
O kadar tabii ki. Yumurta bile kıramam ben. Mümkün değil.
Mesajlarla devam ediyoruz. Yani şöyle bakıyorum. Mesajlarda Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun beraber oynatılmaması gerektiğini söylüyor. İki dinleyicimizden de aynı mesajı gördüm. Aynı tip oyuncular çünkü. İsmail Yüksek oynamalı diyor dinleyicimiz.
Tabii ki. Ben de aynı görüşteyim. Orkun Kökçü de Hakan Çalhanoğlu da topla ilişkileri iyi, ayakları düzgün. Anladım ama çok da ön tarafta rakibe sorun çıkartmayan, kıstırırsa belki bir şut çıkarabilen oyuncu tipleri ama
defansif anlamda zaaf.
Var bir de yani bir de santrafor koşulları yapmıyorlar. Yani o 18 içine rakip 18 içine gol yapacak koşulları yapmıyorlar. Yani attıkları gollerde 18'in dışından iyi bir vuruş denk getirirlerse. Halbuki oradaki oyuncuların aynı zamanda 18 içine koşu da yapmaları lazım.
Tabii.
En azından bir tanesi.
Bir yani, stoperi peşine takacaksın ki sansorun boş kalsın.
En azından bir tanesi yani. En azından bir tanesi. İkisi de toplu oynamayı seven. Bir ara pası atabilirsem atayım. Topun yönünü sağ taraftan sol tarafa 40 metre eşapa bir top atayım. Güzel. Ayakları iyi. Sonrası ben yemem o işleri yani. Onun için iki tane fazla. İkisi birden hele çok fazla. Biri iyidir. Bir tanesi yeter.
Abdülkerim abim Serdar Dursun'u nasıl almazlar anlamıyorum. Portekiz maçında gol atıp Ronaldo'nun karşısında C'yu çekse ne güzel olurdu demiş dinleyicimiz.
Ooo senaryo çok güzel.
Ya ben hani ben değil benim gibi düşünen çok insan da var da ben şey açısından söylüyorum yani hani profil olarak değil mi? Yani santrofor eğer kafanda varsa o tip birini al abi yani işte Umut Nayır diyorsun. Ne o Bertu dediğin çocuk mesela değil mi? Yani en azından Enes Ünal belki şey olmasaydı. Ne o sakat olmasaydı. Onu mesela alacaksın. Orada size'lı maizli yani birisi hani stoperler desin ki ulan bu takımın bir santraforu var aman falan.
Sıkıntılı.
Yani ben ne bileyim ben öyle santraforsu takımları sevmiyorum abi. Vallahi sevmiyorum ya santraforsu takımları. Ben seviyorum yani santraforun olacak abi. İşte Manchester City değil mi? Haaland'ı evet. Var abi orada kule gibi bir tane Haaland var. Haaland diye bir kule var orada yani.
Çaresiz kalan takımlar da yine Fransa'da Ciro örneğini vermiştik ya mesela evet. İspanya'da da aynı şekilde Morata. Yani Morata çok yeterli da, değil ama alıyorlar.
O gibi alıyorlar Morata'yı yani adam orada dursun. Ben de diyorum yani öyle uzun size'lı hani hiçbir şey bulamadıysan sakatsa Cenk Tosun da formda değil değil mi? Serdar dursun al orada dursun kardeşim. Yani değil mi bir Gürcistan maçında oyun sıkışır sağlı sollu artık son dakikalar sağdan soldan şişirmeye başlarsın değil mi? Eline o zaman bir tane böyle her an oradan kafa vuracak
kule.
Değil mi? Kule yani oyuncu lazım olur yani. Orada dursun maçını. Yani her maçı kontratak mı oynayacağız biz? Geride bekleyip aniden defans arkasına koşular öyle mi oynayacağız? Mesela biz Gürcistan maçında hakim oynayacağız değil mi oyna? Yani maç Gürcistan yarı sahasında oynanacak.
İnşallah.
Büyük ihtimalle öyle oynanacak. Gürcistan'ın da zaten oyun taktiği o. Haddini bilerek kapanarak onlar dediğin gibi ilerideki çabuk adamlarla bizi yakalamaya çalışacaklar. Oyun hakimiyeti bizde olacak. Yani mutlak surette bir tane sağdan soldan mutlaka sağdan soldan gelip 18'e topu getireceksin. Orada vuruş ustası bir santrafor lazım. Yani iyi vurucu, kafacı ne bileyim anlatabiliyor muyum? Ya da
sırtını stoperlere dayadığında stoperleri çaresiz bırakacak bir santrafor modeli olmalı. Ama ben biliyorum ki büyük ihtimalle Barış Alper Yılmaz'ı santrafor oynatacak. Bir tarafta İrfan Can varsa onu ya da Arda Güler'i, sol tarafta da Kenan Yıldız'ı oynatacak Montella hocamız.
Kenan'ı en uçta değerlendirir misin hocam?
Zaten işte evet, o da aynı tip bir oyuncu. Yani santrafor oynattığında o da değil mi defansın arkasına zorlayıcı koşular atacak. Yani orada topu indirip saklayıp bir santrafor gibi değil mi sağ tarafa sol tarafa servis yapar mı? Yok, genelde delici koşu yapmak için hep aralara pas isteyecek. Yani o Barış Alper oynuyor, o da oynar yani. Oynamaz demiyorum, oynar.
Daha yeni yapılanan bir milli takım var. Sabırlı olup zaman tanımalıyız. Jenerasyon oyuncular çok kaliteli ancak pişmeleri gerekiyor. İki sezon sonra ciddi başarılar gelir diyor dinleyicimiz.
Doğru olduğu, katıldığım yönü var. Hakikaten yaş ortalaması değil mi? Nefis. Yani Arda Güler değil mi? 18'i bir daha değil mi? 18. Bu Kenan Yıldız. Bunlar gencecik oyuncular yani. Takımımızın yaş ortalaması yani hakikaten 3-4 sene sonra milli takımımız İnanın çok daha iyi oyuncular, yani çok daha iyi oyunlar oynayacak.
Peki telefonlarla devam edelim. 15.46 şu anda attığımızda.
Merhabalar, iyi yayınlarınız olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun abi.
Senin de.
Teşekkür ederim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Abdülkerim hocama takılmak istiyorum bu konuda, şampiyonlukla alakalı şakasına. Şöyle... Abi ya, şampiyon olmak için Mourinho'yu almaya gerek yok mu bu kadar ya? Ne gerek vardı ya 15 milyon euro sırf şampiyonluk için?
Evet, doğru.
Senin bu konuda düşüncen nedir?
Yani biz Mourinho'yu sadece şampiyon olmak için almadık.
Yalnız Abdülkerim abi çok sinirlendi ha.
Eyvallah.
Abi sakin lütfen hocam, sakin ya, tansiyona çıkacak, sakin ya.
Hey?
Sakin.
Tamam.
Ben seni çok seviyorum.
Tamam. Ya sen var ya, çok sinirliydin de şu kahkahayı attın ya sen. Bütün sinirim geçti benim, biliyor musun? Vallahi. Öyle güzel bir kahkaha attın ki benim bütün sinirim falan geçti. Ya yeter ki siz hep böyle güzel gülün kardeşim ya.
Eyvallah abi.
Hayır.
Ya takılıyorum. Fener'de bizim Galatasaray'da.
Ya abi böyle zaten böyle küçük takılmalar olmasa bu futbolun ne zevki var
yani. Aynen
ya,
öyle.
Ya olur mu yani, ben o zaman zaten takım tutmam ki yani ben. Ya takım tutacağım ki Galatasaray'la Beşiktaş'la falan Trabzon'u kızdıracağım. Ya ben onun için Fenerbahçeliyim zaten. Yoksa ben değil mi bunlara
seni çok seviyorum.
Sağ ol. Bunlara takılmasam sadece kendi semtimin takımını Karagümrük'ü tutardım. Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum ki, Galatasaraylı küçükken tutuyordum zaten çocukluğumdan beri. O zaman da sınıfta Galatasaraylı Beşiktaşlı çocukları uyuz etmek için Fenerbahçe'yi tuttum.
Abi şey soracağım sana ya, biz bu Arda Güler'i milli takımda yani neden kanatta oynatıyoruz? Ya benim düşüncem,
evet,
ya bu çocuk öyle bir oyuncu ki ben bir oyuncuyla kıyaslamıyorum bakın.
Evet.
Büyütmüyorum da. Bu çocuk doğal bir yetenek. Bu adam Arda Güler ya, ben Hacı gibi demek istemiyorum, Alex gibi demek istemiyorum. Herhangi bir futbolcuya Arda Güler gibi demek istiyorum ondan sonra. Evet. Öyle bir yetenek. Taf bir yetenek. İnşallah dünya futboluna damga vurur. Real Madrid'de inşallah emekli olur. Real Madrid'in en çok gol atan oyuncusu olur. Bunu istiyorum ve gönülden istiyorum. Milli takımda bence ilk isim yazılacak adam kesinlikle Arda Güler. Diğer futbolcular sonradan yazılmalı. Arda Güler tam bir general. Etrafındakiler Hakan Çalhanoğlu dahil onlarca askeri olabilir. Burada kimseyi küçümsemiyorum. Arda Güler de bu egoyu yönetebilecek bence. Hem mütevaziliği var hem de yeteneği var abi.
Yani evet.
Bence senin dediğin o konu, haddini bilmek. Arda Güler'in yanında her futbolcu haddini bilerek oynamalı. Çünkü Arda'yı topu bırakınca hem diğer futbolcular bence dinlenecek, hem de Arda öyle sürpriz şey yapabilir ki. Birinci dakikada da bir şeyler yapabilir. 91. dakikada.
Evet.
Bu çocuğu koyup sadece beklememiz lazım. Benim düşüncem bu.
Aynen.
Bu konuda da hem Melih abinin hem sizin görüşünüzü almak isterim. Bu kadar söyleyeceklerim abi.
Ben kısa söyleyeyim. Birebir katılıyorum söylediklerine. Melih'ciğim sen ne diyorsun?
Aynen.
Çok güzel. Çok güzel. Birebir katılıyorum. Aynen.
Peki çok sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ ol. İyi bayramlar.
Kendinize iyi bakın.
Sağ ol.
Şu anda 45 Yok 53-31 evet. 53-31 attığımızda.
Hoş geldiniz.
Alo.
Merhabalar, tanıyalım.
Merhabalar.
Adınızı alabilir miyim?
Ben İzmir'den Deniz ben.
Deniz Bey buyurun, hoş geldiniz.
Merhabalar. Öncelikle Abdülkerim abiye selamlarımı söylüyorum.
Aleyküm selam.
Fenerbahçe taraftarıyım ben de.
Ne güzel. Şahane.
Milli takımımıza da öncelikle başarılar diliyorum. Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda. Ben Fenerbahçe hakkında biraz fikirlerimi söylemek istiyorum müsaade ederseniz.
Buyurun.
Şimdi biz yaklaşık bir 20 yıldır gerçekten Fenerbahçe'nin ben haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani her sene yeni, ya yani kendi hatalarımız da çok fazla. Ama son 2 senedir Fenerbahçe'nin ne olursa olsun doğru yolda olduğuna inananlardanım. Yani geçen sene izlediğimiz tiyatro ligden de şampiyonluğumuzun gittiğini biliyoruz. Ya burada Fenerbahçe'nin 3-4 transferle gerçekten birkaç sene içinde Avrupa'da da söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Avrupa'da da söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Bir de biz basın olarak da Fenerbahçe, Abdülkerim abiyi de burada parantez içinde ayrı tutuyorum. Fenerbahçe'nin haklarını savunma yönünde biraz daha dirayetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olan basketbol takımımıza da tebrik ediyorum. Güzel bir şampiyonluk hediye etti bize Fenerbahçe. Umarım önümüzdeki sene daha adaletli, gerçekten futbolu konuşabildiğimiz, hakemleri, federasyonu, basını, hiçbirinin çok fazla taraf tutmadan adaletli şekilde basının yorum yapmasını, hakemlerin karar vermesini, federasyonun da bu ortamı sağlamasını diliyorum. Çünkü ortada gerçekten emek harcanıyor. Futbolcuların emeği, taraftarın parası gidiyor, vakit ayrılıyor. Yani şaibesiz, güzel bir lig diliyorum. Bazı Galatasaraylı arkadaşlardan da özellikle şunu bekliyorum. Çevremde böyle insanlar da var. Ya rahatsız olsunlar bazı şeylerden. Sinmesin içlerine, ya rahatsız olsunlar. Yani hep bana dendiğinde mutlu olmasın. Olmayan insanlar da var biliyorum. Biraz rahatsız olabilirlerse bir şeyler düzelir o zaman ya. Öyle düşünüyorum. Yani biraz rahatsızlık, ya kardeşim biz de bu şekil istemiyoruz ya. En son Kadıköy'deki Ramspor'daki Galatasaray stadından Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmesiyle, Cicu'nun 10 kişi kalmasıyla, bunda gerçekten rahatsız olan arkadaşlarımız da vardı. Maç oynanırken bu kadar da değil diyen arkadaşlarımız da vardı. Yani bu kadar da değil yani.
Peki çok yani teşekkür ediyoruz.
Keyif alarak futbolu izlemek istiyoruz. Abdülkerim abiye de saygılarımı sunuyorum.
Sağ olun.
Kolay gelsin.
Sağ ol kardeşim.
Hocam şimdiden ellerinden öperiz. Hayırlı bayramlar. Daha nice bayramlara sağlıklı inşallah hep birlikte.
Evet inşallah Allah hepimizi bayrama kavuştursun. Bayramı kutlayalım. Bütün Radyo Gol dinleyenlerin de bayramını kutluyorum. Kurban bayramını. İnşallah seneye de bayramımızı tekrar kutlarız.
İnşallah.
Ama burada mı kutlarız, başka yerde mi kutlarız bilmiyorum. Şimdilik burada kutlarız. Burada kutlayacağız.
Hoşçakalın.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı sona erdi.